Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek, zalimin elinde tutsak, cahile kurban olarak, yalanla kirlenmiş havada, güçlükle soluğu alarak. Savunmak gerçeği çoğu kez, yalnızlığını bilerek. Korkağı döneyim suskunu, görüp de öfkeyle dolarak. Arkadaşlar, her biri bir yerden gelerek, kiminin boynunda ilmeği, kimi kanını silerek. Kucaklıyor beni Metin Altok, aldırma diyor gülerek. Yaşamak görevdir yangın yerinde, yaşamak insan kalarak. Yaşamak görevdir yangın yerinde, yaşamak insan kalarak. Aldırma diyor gülerek. Yaşamak görevdir yangın yerinde, yaşamak insan kalara. Thank you. yangın yerinde. Her gün yeniden ölerek.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, yolcu yolunda gereke bir Liman İni şarkısını, birkaç gündür kullandığımız Liman İni şarkısını size dinleterek başlatmak istedim açıkçası. Sebebi de çok yalın ve netti. Çünkü bu kederli günlerde acımızı ancak şarkılarla sağaltacağız bir boyutuyla, ağıtlarla sağaltacağız bir boyutuyla, bunu da anlamamız gerekiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu günlerde çok garip bir süreç işleniyor. Bugün haftanın son günü, 4 konuğumuz var. O yüzden sizi onlarla daha çok buluşturmak istiyorum. Artık gelecek haftadan itibaren eski formatımıza döneriz ama gazeteci Orhan Gökdemir, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan bizimle olacak. Neval Oğan Balkız, kendisi bir hukukçu, bir kadın hakları savunucusu, ancak bizim açımızdan daha büyük bir önemi var. Antakya'da bu ağır depremi de yaşamıştı. Onunla konuşacağız aynı zamanda. Aysu Celenoğlu'yla da insanımızın haleti ruhiyesini, ruh halini konuşacağız. Her biri birbiri kadar, her biri birbirinden önemli konuklarımız olacak. Bu haftayı da bu şekilde tamamlamış olacağız sizle birlikte. Kolay işler değil, can yakıcı işler. Can yakıcı bir dönem. Aslına bakarsanız neresinden konuyu ele alsak daha çok uzun zamana yayılacak ve yaraların sarılması pek de kolay olmayan, belki de mümkün olmayan bir dönem. Gerçi Dostoyevski'nin bir sözü vardır. İnsan öyle aşağılık bir yaratıktır ki her şeye alışır der. Belki de insanın hayatta kalabilmesi için başka da bir şansı yok. Yani eğer acılarla başa çıkamayacak olsak, sevdiklerimizi toprağa veriyoruz, büyük felaketler yaşanıyor, toplumsal büyük krizler yaşanıyor, acılar büyüyor, dağ gibi oluyor. Belki hayatın tamamını acılara direnme gücü olarak algılamak gerekir. Bütün bunlar yapılırken bir yandan da işte bu değerlendirmeyi burada bu şekilde dile getiriyoruz ve Dostoyevski'ye hepten de haksız diyemeyeceğimiz, hatta bana sorarsanız haklı diyeceğimiz bir yerden konuşuyoruz. Bu süreci devlet bir taraftan, düşünsel olarak şey bir taraftan, nasıl söyleyelim, devlet bir taraftan, sivil toplum bir taraftan, siyasiler bir taraftan, düşünsel tartışma zemini olarak da belki de hepimizin çok önemsediği ya da önemsemesi gerektiği bilimciler tarafından okumaya çalışacağız. Burada çok değerli birçok isim ağırladık. Ve bunların tümü üzerinden bir fotoğraf çekmeye çalıştık. Bakın bu iş böyle. Sadece yer sarsıntısı olmadı. Sadece yer kürenin fay hatları kırılmadı. Toplumsal fay hatları ve ruhumuzda da kırgınlıklar oldu. Aysu Çelenoğlu daha önce de benim konuğum olmuştu. Uzman bir klinik psikolog. Merhaba Aysu Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Enver Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Size yeniden başvurmak durumunda kaldık. Çünkü terörün yarattığı sıkıntıları konuşmak üzere bir araya gelmiştik. Çocukların bu korkusunu. Aslında biraz daha önceye gitsek pandemi de benzer bir durumdu. Şimdi daha da büyük bir açmazla karşı karşıyayız. Genç insanların da içinde olduğu, aslında toplumun tamamen bütün konsantrasyonunu, ilgisini yönelttiği bir deprem sürecini yaşıyoruz. Ben deprem yayınlarını evde yaptığım zaman mesela ev halkı bunu ne kadar çok duyarsa ya da gelen giden ne kadar çok duyarsa kaygı o kadar artıyor. Bir de bizim tarafımızdan düşünün, ya duygularımız alınmış gibi olacağız gazeteciler olarak. Bölgeye gidenler, benim gibi yayın yapanlar ya da işte benim gibi yine Antakya'da akrabaları olanlar falan. Bir de orayı yaşayanlar, travma üstüne travma içerisinde olacağız. Şimdi acil yapılması gerekenler üzerinden bir değerlendirme yapmamız gerekse, kabaca bir teşhis koysak, böyle bir göçük altından çıkan ya da böyle bir toplumsal enkazın ve bölge insanı olarak yaşayanların bu içinde bulunduğu ruh haline ne dememiz gerekir? Abartılı bir kaygı falan mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz?
Öncelikle hepimizin yaşadığı gerçekten ruhumuzu derinden etkileyen, az önce siz de tarif ettiniz, ruhumuzun sayısı dediniz. Gerçekten büyük bir acıyı hepimiz ülke olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla hepimize geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Çok fazla kayıp verdik. Kayıplarımız için başsağlığı, yaralılarımız için de acil şifalar diliyorum. Gerçekten burada sadece deprem bölgesinde 10 ili etkileyen, depreme maruz kalan kişiler değil, bunu sosyal medya ve görsel medya aracılığıyla izleyerek maruz kalan kişiler de etkilenmiş durumda. Çünkü çok iç acıtan bir tablo var burada. Bu nedenle de en baskın duygunun çaresizlik ve suçluluk duyguları olduğunu görüyorum. Özellikle biz deprem gibi durumlarda bunu kitlesel travma olarak nitelendiriyoruz. Kitlesel travmalarda bireysel çaresizlik dışında bir insanların çaresizliğini de yaşar. Dolayısıyla yaşanan acı çok daha büyük, katlanarak artmış ve fazla olur. Bir taraftan da sürekli bu depremin 12. günündeyiz. Bu haberleri hepimiz takip ediyoruz. Bu takip ne yazık ki çok fazla olduğunda, her gün tekrar tekrar maruz kaldığımızda kaygımız da artıyor. Bu tarafı unutmamamız ve atlamamamız gerekiyor. O yüzden psikolojik olarak herkesin derinden etkilendiği bir süreçten geçiyoruz. Belki bu süreçte neler yapabileceğimizi konuşabiliriz birlikte. Burada birilerine faydalı olabilecek bir cümle bile edebilirsek bu beni çok mutlu eder. O yüzden biraz neler yaşanabilir, izniniz olursa ben biraz bunlardan bahsetmek isterim.
Elbette bunlardan bahsedelim. Bu arada tabii okulların, üniversitelerin kapanmasının da, hatta okulların bu kadar iki hafta uzatılmasının da ben zararı olduğunu düşünenlerdenim. Ona da değinirseniz pek de iyi yapmış olursunuz.
Tabii ki zaten şu anda neler yaşanabilir derken, yaşanan şeyler herkeste aşırı bir gerginlik, sinirlilik, çabuk öfkelenme hali, huzursuzluk, belki anksiyete problemleri, şu anda çok görülen durumlar. Şimdi bu sık görülen durumlarda zaten bizim hızlıca günlük rutinimize dönmemiz gerekiyor ki bu etkileri biraz daha geride bırakmayı başarabilelim. Bu nedenle bir günlük rutin dediğimizde çocuklar için en önemli günlük rutin okul, aynı zamanda gençler için de üniversite. Bunun ellerinden alınmış olma durumu var şu an için. Tabii ki burada şeyi de atlamamamız gerek. Sonuçta 10 ile etkileyen çok büyük bir afetlerin bir sarsıntı yaşandı. Çok fazla yıkım var. O yüzden burada adaletsizlik duygusunun oluşması da tehlikeli. Şimdi bir takım öğrenciler okula başlarken deprem bölgesindekilerin geri kalması da bir adaletsizlik oluşturacak. Bu nedenle çözüm yolları aranıp herkesin aynı anda eğitime ulaşabilir olmasını sağlamak, bunun en kısa vadede sağlanması en etkin yol olacak. Üniversiteler de aynı şekilde şu anda online eğitime geçiş süreci var. Yüz yüze gelmek aynı zamanda çocukların, gençlerin sosyalleşmesi demek ve bu dönemde sosyalleşmek de gerçekten çok önemli. Az önce siz de bahsettiniz, pandemi, terör olayları vesaire derken bunların hepsini toplum olarak yaşıyoruz, yara alıyoruz. Yani biz aslında sağlıklı bir...
Sayın Çelenoğlu... Evet. Şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Eğer bir zaman dilimine bakarsak, çocukların, yani hangi yaş grubu olursa olsun, 2 yıl kadar pandemiden dolayı, ardından da bu meseleleri de üst üste koyduğumuz zaman sanki böyle 3-3,5 yılını, belki de 4 yılını travmayla geçiren bir kuşakla karşı karşıyayız. Yani 15 yaşında olan bir çocuk neredeyse ömrünün son 4 yılında sürekli travma yaşamış demektir. 20 yılı 5'te 1'ini yaşamış demektir. Yani kayıp, korkulu, sinirli bir kuşakla karşı karşıyayız. Bu da aynı zamanda sosyal psikolojinin alanı herhalde, değil mi? Bilemiyorum.
Tabii ki bunlar toplumsal travmalar yaratıyor. Sosyoloji burada burayla ilgilenen bir alan. Toplumsal psikoloji olarak da bakarsak dediğim gibi bunları biz daha çok zaten bireysel travmalar değil kitlesel travmalar olarak nitelendiriyoruz. Toplum olarak buradan yara almış oluyoruz. Ve son dönemlere baktığımızda pandemide yine eğitim aksadı. Yaşanan hep birçok olayda çocukların direkt olarak etkilenmeye maruz kalmasını gördük. Zaten biz biliyoruz ki her türlü psikolojik travma yaratan olayda etkilenmeye en yatkın grubun başında çocuklar geliyor. İkinci grup psikolojik bir rahatsızlığı olan grup. Dolayısıyla bu iki grubu biz pamuklara sarmalamamız gerekirken bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Ancak bu aksaklıklar konusunda da öfke içinde olmamak lazım. Çünkü çok ciddi bir afet yaşadık. Bunun çok kayıp yaratan çok büyük bir boyutu var arka planda. O yüzden de her zaman ben çözüm odaklı yaklaşmamız gerektiğini, bir yarayı nasıl sararız, acilen günlük rutinlerimize dönmeyi nasıl sağlarız, buralarda farklı çözümler neler olabilir, bunların üzerinde durulması gerektiğini çok fazla önemsiyorum. Az önce bahsettiğim gibi zaten bu tip kitlesel travmalar sonrasında, deprem gibi yaşanan büyük afetler sonrasında insanlarda suç arama psikolojisine girme durumu çok fazlalaşmaya başlıyor. O yüzden de her yapılan durum eleştirel hale dönüşebiliyor. Tabii ki eleştiri yapmamız gerek çünkü ilerlemek için eksikleri mutlaka görmeliyiz. Ancak ben burada suçlama üzerinden gitmektense çözüm odaklı bir yaklaşım üzerinden gitmek gerektiğini düşünüyorum. Bu yayınların da hani insanların biraz daha bilinçlenmesini, çözüm odaklı olmalarını, birlik halinde olma ve birilerine yardım etme duygularını tekrar hatırlamaları için çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
Aysun Hanım, şöyle bir sorunumuz var. Bence buradan biraz tersten gitmemiz gerekiyor. Bölgedeki insanların, yani bu depremi fiili olarak yaşamış insanların ruhsal durumları ayrı. Belki o doğrudan birebir bir psikiyatristle birlikte de götürülmesi gereken, ilaç tedavisi olması gereken uzun erimli bir durum olabilir. Ama bir de bence asıl salgın gibi yayılan bir endişe duygusu var. Aşırı kaygı duygusu var. Çocuklarımızın, işte daha önce deprem yaşamış insanların ya da şehirlerine güvenmeyen televizyonlardaki deprem bilimcileri söyledikleriyle birlikte belki de düşünce dünyalarında daha da büyüten insanların günlük sıradan hayattaki kaygıları var. Yani evinize gelen çocuk, ya anne ben okula giderken ya deprem olursa derse, evinizde işte yaşarken ya gece ışıkları açalım derse, örneğin eşiniz, ya da bunları çoğaltabiliriz, evimizden hemen çıkalım paniği olursa, şehir değiştirelim diyen olursa, üstelik bütün bunları yaparken Türkiye gibi bir ülkede depremsiz bir yer bulmak da pek mümkün değil. Asıl buralarda ne yapacağız? Bence biraz bunu konuşmak lazım.
Çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü şu an çok yaygın bir şekilde az önce bahsettiğiniz cümleleri çevremizden işitiyoruz. Seanslarda danışanlarımızdan işitiyoruz. Çok ciddi bir kaygı salgını var şu anda. Ancak kaygı noktasında da kaygılı olmanızın çok normal ve doğal olduğunun farkında olalım. Depremi çok yeni yaşadık. Bu denli bir doğal afetle ilk defa bu kadar büyüğüyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de yaşadığımız birçok duygu, şu anda hissettiğiniz birçok kaygı normal. Çünkü aslında kaygı da biz sanki bu duyguda olmak istemiyoruz ama kaygının da işlevsel bir yanı var. Biz şu anda bu işlevsel yanı kullanmak durumundayız. Kaygı neye hizmet ediyor? Şu anda aklınızdan bir soru geçtiğinde ya deprem olursa ne yaparım diye düşünüp kaygılandığınızda aslında arka planda düşünmeniz gereken bu dalın budaklanması, yaprak açması gereken noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Ben bu depremle karşı karşıya kaldığımda ne yapabilirim? Buna dair ne önlemler alabilirim? Yeterince arka plan yardım konusunda kendini koruma altına almak konusunda insanların bunları düşünmesi gerek. Biraz bu taraftaki belirsizlik fazla olduğunda kaygı artabiliyor. Bu kaygının normal olduğunu söyledik. Ancak bu kaygının biz yavaş yavaş günlük hayata adapte olmakla birlikte azalmasını bekliyoruz. Eğer azalma göstermezse bu bir kaygı bozukluğu durumuna varabilecek kadar ciddi bir boyut arz edebilir.
Şöyle Şöyle bir durum var. Onu da belki tartışmaya açmak lazım. İnsan elinde olanlar çerçevesinde kendini iyileştirebilir. Mesela elimizde bir reçete olsa bunu uygulayıp kaygımızı giderebiliriz. Şimdi elimizde olan nedir? Bir, binamızın koşullarına ve zeminin koşullarına bakabiliriz. Bunun dışında dolaplarımızı duvara sabitleyebiliriz falan. Ancak Antakya'daki, Maraş'taki olayda gördük ki sizin dışınızdaki faktörler sizin küçücük bit kadar olmanıza neden oluyor. Dolayısıyla toplumun bir iyileşme sorunu olacak gibi geliyor bana. Yani siyasi bir iradenin ve eylemlerin görünür olması sanki insanlara iyi gelecek. Bir de zaman meselesiyle ilgili, zaman bazen yarayı sarıyor, bazen de unutmaya neden oluyor aslında. Bu da çok sağlıklı değil. 3 hafta sonra bunları konuşmayabiliriz. Buradan hareketle bir değerlendirme yapsak, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, günlük hayatımıza nasıl devam edeceğiz?
Kesinlikle unutmayı dediniz. Gerçekten insan olmanın yapısı gereği tekrar bir sürece adapte olma ve yaşadığımız şeyi geride bırakmaya eğilimliyiz. Bunun da koruyucu bir yanı var. İyi ki böyle. Fakat böyle olan durumu yine karımıza kullanabilecek bir strateji geliştirmemiz gerek. Tamamen unutmak değil, buradan ders çıkarmak, buradan yapabileceklerimize bakmak, buradan uzun vadeli planlar yapmak. Az önce dediniz ya, kişisel olarak yapabileceklerimiz belki bina zemin etikleri, ev içerisindeki eşyalarımızı sabitlemek. Evet, bunlar yapılabilecek şeyler, fakat uzun vadeli olarak bir dönüşüme de ihtiyaç var. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Bu sebeple eğer unutursak tamamen, tekrar geride bırakıp aynı yaşantıya dönersek, işte Kahramanmaraş'ta yaşanan tablo gibi büyük bir tablonun Türkiye'de yeni bir deprem olduğunda yaşanması olası. Bu nedenle de bir dönüşüm içine girmeye ihtiyaç var. Ama bu dönüşümü başkalarından beklemek yerine biz de bireysel olarak neler yapabiliriz, buna bakmamız gerekiyor. Şu anda bence her bir birey oturduğu evin binayı, zemin etüdünü yaptırmakla zorunlu ve sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bu tarafta bunlar tespit edilecek, bir dönüşüm başlatılacak kısa vadede. İnsanlar, tabii ki ekonomik sıkıntılar da var, bir şeyleri değiştirmek çok kolay olmayabilir. Ancak bir zorunluluk olarak bir değişimi başlatmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum.
Peki çocuklara ne yapacağız? Yani çocuğum korkma deyince bu iş böyle olmuyor. Kendisini güvende hissetmesini nasıl sağlayacağız? Hayatında bu kaygıyı biriktirmeden ileride daha büyük bir ruhsal açmaza düşmemesi için ne yapacağız çocuklarımıza? Yani telkin yetecek mi? Ben buradayım, ben senin babanım, annenim, ben yanındayken bir şey olmaz falan diyecek miyiz? Ya da başka bir duygu hepimizde vardır. 2 günlüğüne seyahate gideceğim. Seyahate gittim, ya geridekilerde deprem olursa gibi bir duygu. Hiç de uzak meseleler değil bunlar. Bunlarla nasıl başa çıkacağız?
Çocuklar kısmından başlayalım dilerseniz. Çocuklara telkin yeterli olacak mı dediniz? Tek bir şeyin yeterli olmasını beklemiyoruz, ancak telkinin çok önemli kaygıyla baş etmekte yer kapladığını biliyoruz. Dolayısıyla da yanınızda olduğunu, güvende olduğunu, hep birlikte olduğunuzu, bu başınıza hiçbir şey gelmeyecek anlamını taşımadığını, ancak gelse de bunu birlikte aşabileceğinizi, her zaman o bir arada olma duygusunu ve güvendelik duygusunu vurgulamak gerekiyor. Bunun dışında önce aslında çocuklarımızdaki bir kaygıyı iyileştirmeye çalışmaktansa hepimizin kendisine dönüp bakması lazım. Çünkü benim en fazla gözlediğim şey şu oluyor. Eğer anne baba kaygı düzeyi yüksek bireylerse çocuğun da kaygıya yatkınlığı çok yüksek düzeyde oluyor. Bu sebeple acaba anne baba olarak evde ebeveynler nasıl bir duygu durumdalar? Gündelik hayatlarını nasıl geçiriyorlar? Çocuklarına normalde yaklaştıkları gibi aynı duyguyu devam ettirebilirler. Biliyorlar mı? Aynı etkinlikleri gün içerisindeki aynı rutini devam ettirebiliyorlar mı? Bunlar çok önemli şeyler. Yine çocuğa telkinde bulunmakla birlikte duygularını ifade etmesi için teşvik etmek çok önemli. Ama bak deprem oldu, duydun mu, nasıl hissettin şeklinde değil. Gün içinde belki bir oyun üzerinden, belki okuduğu bir hikaye üzerinden, eğer anlatmak isterse o anlatımını detaylandırarak birçok şey yapılması gerekiyor. Özellikle dediğim gibi en hassas grup çocuklar. O yüzden işin çocuklarla ilgili kısmını bu şekilde yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine şu anda sosyal ve görsel medyada çok fazla uyarana maruz kalıyoruz ve bunlar ne yazık ki özellikle sosyal medyada filtrelenmeden, sansürlenmeden karşımıza çıkıyor ve çocuklarımızın ne yazık ki artık tabletler, telefonlar çok fazla ellerinde ve şu anda her türlü sosyal medya platformunda deprem ağırlıklı paylaşımlar var. Bunlarla karşılaşma olasılıkları çok fazla. Bir televizyon açıldığında bu görüntülere maruz kalma olasılıkları çok fazla. Bu nedenle ebeveyn olarak sosyal medya, görsel medya bunları çok ciddi bir kısıtlama getirerek çocuklarının uzak kalmalarını sağlamaları da çok önemli. Yine bunun yetişkin tarafına bakacak olursak da yetişkinler için az önce şu örneği verdiniz diyelim. Bir seyahate çıkıyorsunuz, aklınız burada ailenizde kalıyor. Bunun öncelikle normal olduğunu hatırlamak. Fakat böyle durumlarda kaygı ve korkuyu ayrımlarsak belki daha doğru bizi dinleyenler de daha doğru şekilde nasıl hareket edeceklerini anlayabilirler. Şimdi korku da o anda bir uyaran vardır, deprem gibi. Şu anda deprem oluyorsa hepimiz korkabiliriz. Ancak kaygıda orada bir uyaran olmadığı halde ya olursa diyerek endişelenmek, anksiyete duyma durumu vardır. O yüzden biri seyahate giderken aileme ya bir şey olursa dediğinde kaygı boyutunda olduğu bir yapı var. Şimdi bu kaygı boyutunda olduğunu fark eden kişi belki bazı sorular sorabilir. Mesela bu kaygıyla ilgili şu anda benim yapabileceğim bir şey var mı?
Sayın Çelenoğlu, şimdi bir kısacık araya gireceğim, 30 saniyelik. Bu kaygı bölümünden devam edeceğiz. Sonra da size son bir sorum olacak, önemli bir sorum olacak. Onun da yanıtını sizden rica edeceğim. Lütfen ayrılmayın. Şu 30 saniyelik jingle'ı bir duyalım. Kaygı bozukluğu ve son bence çok kritik bir soru var. Onun üzerine konuşalım.
Tabii ki.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, Radyo Sputnik'tesiniz, yolcu yolunda gerek programındasınız. Burada özgür mikrofonda bu hafta çok değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Az önce uzman klinik psikolog Sayın Asi Çenenoğlu ile söyleşimiz yarım kalmıştı. Devam edeceğiz. Bir iki sorum daha var. Kendisi telefon hattımızda. Kaldığımız yerden devam edelim Asi Hanım. Şu soruyu sorarak sizin de düşüncenizi bütünleştirmeniz için bir zemin hazırlamış olayım. Panik atak hastalığı çok yaygın bir hastalık. Panik atağın aslında gerçek adı panik bozukluğu. Aşı yani ortada bir sebep yokken bir kaygı duyarak kişinin o kaygı üzerinden tedavi edilmesini gerektiren bir ruh hali, hatta psikosomatik bir durum. Şimdi ama olağanüstü koşullar hakiki bir kaygıya da sebep oluyor. Dolayısıyla burada da bir psikiyatrik müdahale gerekir mi, yoksa sadece bir terapi yoluyla bu çözülür mü, ya da terapiye ihtiyaç var mı?
Söylediklerinizi az önce yarım kaldığımız noktadan dilerseniz bağdaştırarak toparlayalım. Çünkü kaygı ve korkunun bir farkı var demiştik. Aslında bahsettiğiniz panik atak ve panik bozukluk arasında da benzer bir fark var. Panik atak o anda panik atak duygusu geliştirdiğinizde ortaya çıkan fiziksel semptomlardır. Bir anda terlemek gibi, nefes almakta zorlanmak gibi, çarpıntı gibi, belki titreme gibi, nefes darlığı, bulantı, göğsünüzde bir baskı hissi gibi. Bu belirtiler panik atak belirtileri. Panik bozukluksa bu belirtileri her an yaşayabilme kaygısını içeriyor. O yüzden ortada bir sorun varken şimdi bu panik atak belirtilerini hangimiz şu anda yaşasak korkarız. Bu çok haklı bir korku. Fakat bu belirtiler geçtiğinde de biz sürekli bir huzursuzluk halindeysek, işte biz bu duyguya kaygı diyoruz. Ve kaygı bu boyuta dönüştüğünde, yani ortada bir şey yokken de sürekli bir huzursuzluk hissi varsa eğer, tedavi edilmesi gereken bir alan. Şimdi tedavi edilmesi gereken alanda da biz her zaman şu şekilde davranıyoruz. Psikoterapiler bu noktada çok etkili. Özellikle bilişsel davranışçı terapiler kaygı bozukluğunda çok etkilidir. Bizi dinleyen, yardım almak isteyen kişilerin de aklında olması açısından söylemek isterim. Bu bilişsel davranışçı terapilerde biz danışana bir takım teknikler öğretiriz ve bu tekniklerle o anda yaşadığı korkuyu baskılayıp bunun normal olduğunu algılayıp bir şey yaşamayacağı, başına kötü bir şey gelmeyeceği duygusuna, düşüncesine geçirmeye çalışırız. Çünkü o anda bakın depremde de, depremle ilgili kaygıda da, panik atakta da ölecekmişim gibi bir his çok baskın şekilde ortaya çıkar. Bu sebeple sürekli bu hisse olmak, bakın bir tehlikeyle karşı karşıyaysanız bu hissi hissetmek en doğal insani tepki. Fakat ortada bir şey yokken bu hisse olmak, o bir bozukluk. O yüzden buralarda dediğim gibi terapiye başvurmak etkili bir yöntem. Bazı noktalarda terapinin yetersiz kaldığı, eğer arka planda bu panik atan, panik bozukluğun ya da kaygı bozukluğunun çok kemikleştiği bir durum varsa, bu noktada ilaç desteğiyle de kaynak alarak, yardım alarak tamamen tedavi edilebilen bir boyut olduğunu da biz dinleyenlere hatırlatmış olalım.
Peki son bir soru soracağım ve bence en önemli soru da bu. Bütün bu yaşadıklarımız bir döneme ait olabilse keşke, yani birkaç ay içerisinde geçse ve aşılsa, öyle olmayacağı görülüyor. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi, her an her yerde benzer duygu yaratılabilir. Bu önlemleri almak siyasi bir mesele, bunu geçiyorum. Ancak çevremizdeki insanlarda, ergenlerde ve özellikle üniversite aşamasında olan insanlarda giderek artan bir geleceksizlik ve hayattan zevk alamama duygusu görülüyor. Herhalde bu genç yaşta olmak, öte taraftan hayatı bir türlü 3-4 yıldır katılarak yaşayamamak ve beraberinde iktisadi koşullar, ülkenin içinde bulunduğu, dünyanın içinde bulunduğu durumlarla da oluşabilir. Ama deprem pandemiden sonra çok büyük ikinci bir travma oldu. Burada ne yapacağız? Profesyonel bir destek almak, tek başına psikologdan bir destek almak yetecek mi? Yoksa bir psikiyatriste mi ihtiyaç olacak? Öyle bile olsa toplumsal koşullar değişmediği müddetçe burada bir başarı elde edilebilir mi?
Bu da bir geleceksizlik, yani geleceğe dair umutsuzluktan bahsettiniz. Hayattan zevk alamama gibi tablolardan bahsettiniz. Aslında bu tablolar tabii ki sadece bu iki konu üzerinden net şekilde söylemek doğru olmaz. Ancak zaten depresyonu bize düşündüren tablolar. Dolayısıyla da terapiye bir ihtiyacı hatırlatan noktalar. Bu arada terapiyle ilaç tedavisinin şöyle bir farkı var. Biz genel anlamda bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Durumsal olarak değişebilmekle birlikte genellikle hafif ve orta düzeyle tüm psikolojik semptomları sadece terapiyle tedavi edebiliyoruz. Ancak daha ağır düzeydeki semptomlarda sadece terapi birçok durumda yetersiz kalabiliyor. Bu noktalarda da ilaç desteğine başvurabiliyoruz. O yüzden bunların tamamıyla tedavi edilebildiğini öncelikle unutmayalım. O yüzden biri sürekli olarak bir geleceğe dair umutsuzluk, hayattan zevk alamama gibi duygular içerisinde ise, bu duygular kısa süreli olduklarında hiçbir problem yok burada. Ama daha uzunca bir sürece yayıldıklarında problem arz ettiklerini bilelim. O yüzden
halk arasında depresyon denen, Türkçesi ruhsal çöküntü olan durum aslında bunun sürekliliği. Geleceksizlik değil ama hayattan zevk alamama belirgin bir durum değil mi? Hayata katılma istememek bir depresyon belirtisi.
Çünkü biz depresyon belirtisi. Evet, çünkü biz şuna bakmalıyız bu noktada. Kötü şeyler hayatta hep olacak. Dolayısıyla kötü şeylerin geçmesini bekleyip hayata ben sonra adapte olurum şeklinde bakış açısı sağlıklı bir bakış açısı değil. Durumsal olarak kötü giden şeyler olduğu halde ben bu kötü etkilenmeyi kendi içimde onarabiliyor muyum? Bu duruma dair bir esneklik sağlayabiliyor muyum? Tekrar hayata adapte olup hayattan tekrar keyif alacağım şekilde umut yeşer edebileceğim şekilde yaşayabiliyor muyum? Çünkü bakın depremzedeler üzerinden konuşursak eğer bu konuyu, insanlar orada her şeylerini kaybettiler. Evlerini kaybettiler, eşyalarını kaybettiler, sevdiklerini kaybettiler. Yani tamamen oradan çıktığınız halinizde bir başınıza olduğunuzu hayal edin. Hiçbir şeyin olmadığı noktada tabii ki umutsuzluk var. Fakat buradan tekrar umut nasıl yeşertilir? Bizim buna bakmamız lazım. Ruhsal dengeyi koruyabilmek adına ki depremzedeler için çok zorunlu olduğunu düşünüyorum psikolojik desteğin. Hatta belki psikiyatrik ilaç desteğinin bu noktalarda hem toplu olarak belki grup çalışmaları yapılabilir, hem bireysel tedaviler başlatılabilir, terapiler başlatılabilir. O yüzden hem depremden direkt olarak etkilenen insanlar için, hem de şu anda bir kaygı bozukluğu ya da panik bozukluk geliştiren insanlar için veya bir depresyon ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum.
Şunu da teyit ederek bitirelim. Neval Hanım'a bağlanacağız çünkü siz bütün aşamalarda üniversite dahil okulların açılması gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Ben çünkü sosyal hayatın başlamasının tedavinin önemli bir boyutu olduğunu düşünüyorum. Bunu bir netleştirelim lütfen.
Şöyle günlük rutinimize dönmek iyileşmenin en temel adımlarından bir tanesi. Bu da çocuklar ve gençler için okulla birlikte olacak. Tabii ki burada adaletsiz olma durumunu kaldırmamız gerekiyor. Yani deprem bölgesinde çok fazla bundan etkilenen, evsiz kalan, belki okulsuz kalan birçok öğrenci var. Dolayısıyla bu eğitim öğretim hayatının 81 ilimizde aynı şekilde başlatılabilmesi, aynı şekilde derken şartlar farklılaşabilir. Belki çadır kentler, okullar kurulur. Burada çözüm yolları çok fazla, çok çeşitli olabilir. Fakat her öğrencinin aynı dönemde okula başlayabileceği bir ortam yaratmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü online eğitim belki eğitim sürecini karşılar, fakat arkada sosyallik, sosyalleşme kısmı eksik kalacak. Bu nedenle bizim çocuklarımızı, gençlerimizi tekrar bir araya getirmeye ihtiyacımız var ki orada bu birlik beraberlik duygusuyla tekrar iyileşebilme, kendi kendilerine onarabilme ruhsal anlamda şansları olsun.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Çelenoğlu. Uzman psikolog Aysu Hanım bizimle daha önce de birlikte olmuştu. Belli ki Türkiye'nin açmazlarında yine bizim danışacağımız isimlerden birisi olacak. Yayınımıza yaptığınız katkı için teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim Enver Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Değerli dostlar, benim severek takip ettiğim, eylemlerini, çalışmalarını bildiğim, hayattaki tutumunu bildiğim sevgili Neval Oğan Balkız'la konuşacağız. Aslında Neval Oğan Balkız'la hayatın içerisinde konuşabileceğimiz çok nokta var. Kendisi bir hukukçu, aynı zamanda kadın meselesi üzerinde kafa patlatmış, toplumsal hayata dair değerlendirmeleri olan bir kimse. Yani bir düşünür olarak, bir entelektüel olarak, edebiyata yakın bir isim olarak, akademisyen olarak paylaşacağımız çok şey var. Bunlar yine cebimizde ama bu kez sevgili Neval bizim hemşehrimiz olarak Antakya'da yıkım döneminde oradaydı. Yani aslında bu depremin içindeydi. Dolayısıyla şimdi kendisiyle yapacağımız konuşma belki de tüm bu özellikleriyle birlikte yıkımın içinden gelmesi itibariyle şu ana kadar yapılacak konuşmalar içerisindeki en önemlisi olacak. Kendisine merhaba diyorum ve geçmiş olsun diyorum. Sevgili Neval merhaba.
Sevgili Enver merhaba. İyi akşamlar diliyorum.
Hepimize geçmiş olsun, başsağlığı diliyorum yurttaşlarımıza. Hepimizin ailelerinden kayıplar oldu. Herhalde siz de büyük bir sıkıntı, çaresizlik yaşadınız deprem sırasında.
Şöyle ifade edeyim, öncelikle herkesin acısını paylaşıyorum. Herkese başsağlığı diliyorum. Herkesin yaşamı yeniden kurmak üzere kendini bilinciyle, direnciyle yeniden oluşturacağı, dayanışma içinde olacağı günler yaşayacağız, yaşıyoruz. Ancak bu dayanışma duygusunu ne kadar çok kurumsallaştırabilirsek, ne kadar çok çoğaltabilirsek bu travmayı hep birlikte atlatacağız, buna inanıyorum. Deprem esnasında senin de belirttiğin gibi evet Antakya'daydım. Antakya'da o karanlık günü, o doğal afeti yaşadık. Elektrik yoktu, su yoktu, karanlık vardı. Kış koşullarının en ağır iki gecesini yaşadık. Arda arda depremlerle sarsıldık. Sevdiğimiz mekanların hafızamızı, çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşantılarımızı, deneyimlerimizi oluşturan mekanların tek tek döküldüğünü, tek tek yıkıldığını, duygularımızla birlikte nasıl parçalandığını hep beraber yaşadık. Şunu unutmayalım sevgili Enver, bu doğal bir afet. Bu doğal bir olay, bir doğa olayı. Ama onu bu şekilde yıkıcı hale getiren, ölümcül hale getiren yönetim anlayışıdır. Yönetimlerin hasta varan ihmalleridir. Yönetimlerin düzensiz bir şekilde bu olayı bilimsel olmaktan çıkararak kader ve kadercilik babında ele alması ve bu şekilde halka anlatması olayıdır. Bu şekilde bir anlayışla biz bu kadar ölümcül bir şeyi yaşamış olduk. Yani bir doğa olayı kesinlikle ve kesinlikle bir felakete dönüştü. Ama bu tamamıyla insan kusuruyla, insan ihmaliyle, insan kastıyla oluşan bir olay. Bunu ifade etmeme izin verdiğin için teşekkür ediyorum.
Şimdi Neval, ilginç bir tablo var. Bugün çok önemli bir deprem bilimci hocamızla yaklaşık bir saat kadar bir yayın yaptım. Çok ilginç yeni bilgiler öğrendim Sayın Eşref Yalçınkaya'yla. Bir kere dedi ki, ben dedi, insan faktörü açısından bu, sürpriz bir deprem olarak görüyorum bunu. Bu bölgede deprem olacağını biliyorduk. Ancak neredeyse 8-10 saniye aralıkla iki depremin üst üste binmesi çok az rastlanan bir deprem dedi. Eğer 10 saniye sonraki ikinci deprem olmasa Antakya ayakta kalacaktı. Ancak dedi, kestirilemez olan Antakya'nın yapı stoğunun bu kadar korkunç olmasıdır dedi. Bir kere burada bir hukuki, yani bayağı ciddi bir suç unsuru var. Çünkü hocanın söylediği verileri, çünkü bize teker teker 1,5 saat yayında anlattı. Olayın ne zaman olduğu, nasıl yıkıldığı, birinci aşamada ne olduğu falan hepsi görüldü. Birincisi bu. İkincisi, demografik bir sorun ortaya çıkacak. Bölge halkı bu kadim şehirden şu ya da bu oranda belli bir süre ayrılmak durumunda kalacak. Şimdi bunları tek tek konuşacağız. Ama ilk konuşmamız gereken şu. Sen de biliyorsun ki yıkım ve ölüm iç içe. Şimdi Antakya'da bu yıkımın boyutları ve ölümün boyutunu konuşalım. Çünkü mesela 2. Dünya Savaşı'nda Berlin yıkıldıktan sonra Almanların ilk işi Berlin'i yeniden yapabilme çabasıydı. Bizim de eğer Antakya'yı artık bu bitti, yeni bir Antakya yaratalım denmesine boyun eğmemiz halinde çok büyük bir kayıp olur. Biraz da bunu konuşacağız. Söz sende.
Teşekkür ederim. Sevgili Enver, belirttiğin gibi şu anda bilim insanları bu fay hattının hareketlerini, sistemik olarak geçmiş dönemlerdeki hareketlerini, hangi yalılarda sürekli kırıldığını, yarattığı etkinin ne olduğunu tartışıyorlar, biliyorlar. Bu şekildeki Doğu Anadolu fay hattının, fay zonunun Hatay kolu, biliyorsun Kahramanmaraş'tan aşağıya inen bir fay zonudur bu. Bu zon içerisinde Kırıkhan'dan başlayıp Amanosları izleyerek Antakya'dan ta Samandağ'a uzanan, tarihte de çok yıkıcı depremlere ev sahipliği yapan bir fay zonu. Son zamanlarda Hatay Antakya zonu ölü sismik fay diye geçiyor. Yani kırılması beklenen bir fay hattıydı. Ben tabii ki o şekilde, ben hukukçuyum. Ben mühendis değilim, jeoloji ve deprem bilimcisi değilim, ancak duyarlı bir Hataylı olarak, Hatay tarihini çok yakından bilen bir arkadaşımız olarak, geçmiş dönemlerde çok yıkıcı, tarihsel anlamda üst üste çok yıkıcı depremler yaşayan bir alandan bahsediyoruz. Bunun için önemlidir, bu şunun için önemlidir. Bugün Hatay, Antakya hem Büyükşehir Belediyesi hem ilçe belediyelerinin ve hem de devletin, hükümetin ilgili bakanlıklarının o bölgeye inşaat anlamında, kent olgusu anlamında, kentin genişlemesi, kentin altyapısının oluşturulması, kentin sosyal kültürel dokusunun korunması ve bu şekilde sağlıklı kentleşme yapısının oluşturulması üzerine bunları dikkate alarak bir planlama yapması çok önemli idi. Fakat görüyoruz ki ne geçmiş dönemlerde sevgili Enver, ne bugün asla böyle bir öncelikle hareket edilmedi. Kent, Antakya ve diğer kentler tabii ki bütünüyle meta, kapital anlamda yağmalanacak bir meta alanı olarak ele alındı. Deprem olgusu, deprem sistematiği, yapı analizleri, depremin sistemik yapısının ve etkileme alanının ölçümleri yapılmadan, bunlara dikkat edilmeden, obez bir şekilde büyüyen bir Antakya'yla, sürekli ruhsatlandırılan kağıt gibi binalarla, bu şekilde genişleyen, büyüyen, sürekli rant üreten ve bu rantın belli kişilerce paylaşılması öncelikli bir olguyla karşılaştık. Böyle yani.
Ne var bir şey söyleyeceğim burada. Önemli. Şimdi çok ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu herhalde İstanbul'da da olacak, yurdun başka yerlerinde de olacak. Deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı iddia edilen binalar da yıkıldı. Dolayısıyla şimdi hukuken bu soruyu sana hukukçu olarak soruyorum. Antakya örneği iyi bir örnek çünkü. Şimdi bakın prosedür şöyle işliyor. Ben bir proje yapıyorum. Belediyeye gidiyorum. İlçe ya da il belediyesine gidiyorum. Belediye projeye bakıyor. Ya bu proje uygun diyor imar planına. İşte 4 katlı, 5 katlı, 10 katlı neyse. Ardından bir müteahhit bunu alıyor. Müteahhit neye bakıyor? İşte 99'dan sonra çıkan yönetmeliğe şu kadar demir kullanacağım, şu kadar beton kullanacağım diyor. Ardından bir yapı denetim firması geliyor. Bu süreci denetliyor. Bu süreci denetledikten sonra insanlar içine giriyor ve yaşıyor. Şimdi bunun yapıldığı Rönesans yapı diye bir şey var. Adam yakalandı. Adam dedi ki benim bir damda bir şey yok, sadece yattı. Şehir hastanesi var. Ağır hasar gördü. Bunun gibi başka bir akademi hastanesi var, çöktü. Bunlar yeni yapılar, o bağlamda söylüyorum. Şimdi garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Antakya Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki kardeşim benim suçum varsa gidin tutuklayın. Ben kuralı uygun yaptım diyor. Şey diyor ki oradaki neydi işte müteahhit, ya ben de işte ona uygun yaptım diyor. Ya bu denetimci de diyor ki ben de doğru denetim yaptım. Bana sorarsan herkes kusurlu. Hukuk nereden başlayacak? Bir de ikinci sorun var. Deliller karartılıyor. Bu konuda ne söyleyeceksin?
Şimdi öncelikle birinci kısımdan başlayalım. Şöyle bir imar hukuku Türkiye'de en teferruatlı düzenlenmiş yönetmeliklerle, kanunlarla nasıl işleyeceği en ince ayrıntısına kadar detaylandırılmış ender hukuk alanlarından biri. Burada bir muamma yok. Burada bir bilinmezlik yok. Asıl sorumlunun kim olduğu ortada. Ancak demin dediğiniz gibi 99 yönetmeliğinden sonra çok büyük yapılar şu anda en çok hasar gören yapılar, bu yönetmeliğe uygun olduğu iddia edilen yapıların hepsi Anemon Oteli gibi, demin söylediğiniz şehir hastanesi gibi, oradaki stadyum gibi, hava alanı gibi, bu gibi binaların hepsi çok hasar gören binalar. Ancak şöyle bir durum daha var. Geçmiş Antakya, örneğin Armutlu Mahallesi, örneğin Samandağ, örneğin Narlıca, örneğin o Reyhanlı yolunu örnek gösterebiliriz. Bunlarda yıkım çok fazla. Asi Nehri'nin, Antakya'yı bilmeyenler için söylüyorum, Asi Nehri Amanos Dağları'na paralel olarak akar ve Samandağ'a dökülür. Asi Nehri'nin nehir havzasına yakın olan tüm binalar yıkıldı. Şimdi Enver, baktığımız zaman yapı hukukunda öncelikle sorumlu sadece o yapı denetim firması değildir. Sorumlusunu projesini hazırlayan, yapı projesini hazırlayan, imar inşaat projesini hazırlayan mühendisten başlayarak ilgili izinleri alan, ilgili izinleri veren, bu izinlerin bitiminde yapı denetim şirketi, ki en büyük handikapımız biliyorsun yapı denetim şirketleri özel şirketler. Devletin kamu kurumu niteliğindeki şirketler değil. Sorumluluk taşıyan şirketler değil, özel şirketler bu işi görüyorlar ve Aziz Nisi'nin dediği gibi sorumluluğu ve suçu dağıttığınızda ortada suçlu kalmaz. Şu anda karşımızdaki gerçeklik, ben müteahhit olarak suçlu değilim, ben mühendis olarak suçlu değilim, ben yapı ruhsatını veren belediye olarak suçlu değilim, ben daha sonra iskan iznini veren belediye yapı imar denetim olarak suçlu değilim gibi kendisini hukuken suçsuz göstermeye çalışan, üstündeki sorumluluğu atmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayım.
Peki şunu...
Egil diliyorum, tamamlayacağım. Bunlar hepsi müteselsiyle sorumludurlar ve karşımızda olası kasla adam öldürme suçu var sevgilenler.
Hukuk bunu ben şimdi...
hukuku olarak tamamen bu şekilde tanımlar.
Şimdi ben izin verir misin? Bir soruyu...
Buyurun, ben tamamlayayım.
Sonra tamamla çünkü bununla ilgili soru soracağım çünkü. Evet, bunu söyle lütfen. Tabii, devam et.
Hukuken karşımızdaki olgu çok boyutlu bir olgu. Öncelikle ceza hukuku açısından, sonra tazminat ve sigorta hukuku açısından, sonra iptal hukuku, idare hukuku açısından ve sonra sigorta hukuku açısından karşımızda çok yönlü, çok katmanlı bir sorun var. Bunların her birinin tek tek ayrı ayrı anlatılması, incelenmesi ve insanlara kılavuzluk yapılması gerekiyor. Buyurun, dinliyorum.
Şimdi şunu söylemek istiyorum Neval. Bence kusurları suçu dağıtmak değil, suçu ortaklaştırmak diye bakmak, Aziz Nesin'in dediğinin tersini yapmak yani doğru olacak. Çünkü şöyle...
O da bizim görevimiz olacak.
Evet, çünkü şöyle...
Ama biz tam tersini yapacağız. Haklısın.
Şimdi bence birinci madde burada kamucu bir kamudan yapı denetim yetkisini almak birinci sorun. Son yıllarda değişmesine rağmen elimizde pek çok veri var ki bir müteahhitin hem müteahhitlik firmasına sahip olup hem de denetim firmasına sahip olduğu örnekler var.
Yani kendi denetleyen, kendi yaptığı binayı kendi denetleyen.
Yani hem savcı hem yargıç olma imkanı veriyor. Dolayısıyla bunun siyasal boyutu var. İkinci bir husus, bu müteahhitin doğrudan adam öldürecek bu yapıyı kurması çok açık bir suç. Yapı denetimin de tamamen bunu meşrulaştırması açısından, yani bana sorarsan içinde siyasi, ahlaki ve çok açık bir şekilde hem cezaya hem adam öldürmeye neresinden bakarsan organize bir suç örgütü gibi algılamak gerekiyor. Soru şu, buna nasıl yola koyulacağız? Barolar mı müdahale edecek? Yurttaşların parası yetmez, dertleri var. Ne yapılacak? Nasıl hak aranacak?
Şöyle hareket edeceğiz. Öncelikle birinci sorudaki eksik kalan hususları paylaşmak istiyorum. Şimdi sahada çok yoğun bir şekilde sivil kitle örgütlerinin gönüllüleri yardım ekipleri şeklinde insanlara ulaşmaya çalıştı. Ancak Antakya örneğinde, eminim diğer illerde de öyle olmuştur, AFAD yetkilileri ve diğer kurumlar buna engel oldular. Bu engellemeler aynı zamanda hukukçu arkadaşlarımızın, alandaki hukukçu arkadaşlarımızın içinden ölüler çıkan binalardan numune almalarını, delil biriktirmelerini engelledi. Bakın, hükümet çok acele bir şekilde davranarak olağanüstü hal ilan etti ama aynı acelelikle sahada olmadı. Orada insanlar 2-3 gün, ben şahit oldum, ben kendim yaşadım. 2-3 gün aç, susuz, korku içerisinde, sarsıntılar içerisinde arabalarda beklemek durumunda kaldılar. Bu bekleme esnasında hastası olan, çocuğu olan, diğer engelli durumda olanlar kayıplar yaşadılar. O zaman devlet yoktu. 3. günün sabahında devlet jandarmasıyla birkaç tane AFAD çadırıyla alana indi ama alandaki sivil kitle örgütlerinin canhıraş bir şekilde toplumsal dayanışma içerisinde gerçekten insanlara uzanarak, örneğin Barolar Birliği oradaydı, örneğin PKP oradaydı, örneğin Ahbap oradaydı, örneğin daha bir sürü örneğini sayabilirim fakat bunlar engellendiler. Bu engellenme, bu olağanüstü hal öncelikle toplumsal arasındaki dayanışma, toplumsal iletişimi kesmek amacıyla yapılmıştı sanki. Doğrudan engellenenler sahadaki arkadaşlarımızdı. Bunlar çadır ulaştıramadılar, su ulaştıramadılar. Bunlar binalara gidip numune alamadılar. Biz hiçbir zaman Cumhuriyet Savcılarına ulaşamadık. Cumhuriyet Savcılarıyla birlikte gidip en azından kendi bölgemizde delillerimizi alamadık. Ve biliyor musunuz ne yaşadık? Büyükşehir Belediyesi'nin imar, yapı denetim ve yapı malzemeleri arşivinin saklandığı binaları kendisi yağmalamaya kalktı. Kendisi oradan bu belgeleri çıkarıp bilinmez bir noktaya,
Büyükşehir mi yaptı bunu, AFAD mı yaptı?
Büyükşehir ya da AFAD, sadece şuna tanık olduk. Bu yapı denetim dosyalarının, yapı malzemeleri dosyalarının saklı olduğu arşivlere bir yere girdi. O arşivleri yağmalamaya, talan etmeye, başka yere taşımaya kalkıştılar. Oradaki duyarlı arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız tedbir kararı aldırdılar ve izahlı bir şekilde o belgeleri oradan çıkarmak durumunda kaldık. Bu telaş neyin telaşıydı sevgili Enver? O belgeleri yok edeceklerdi. Orada çıkan herhangi bir belgeye bizim ulaşmamız halinde dava dosyalarına konu edeceğimiz, delil olarak ulaşacağımız belgeleri yok etme amaçlıydı. Bu da ayrı bir soru bizim açımızdan. Ve biz bu sorunun peşinden gideceğiz. Hakikati de öğreneceğiz. İkinci duruma gelince, biz önceliğimiz nereden başlamak olmalı? Önceliğimiz şu anda doğru yapılan bir şekilde Hatay Barosu da, diğer baroda arkadaşlarımız da öncelikle müteahhitlerin yurt dışına çıkma engellemesi için tedbir kararı aldırdık. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Semt semt, bölge bölge yarın yapı denetimleri sonucunda hangi yapının orta hasarlı, çok hasarlı olacağı, hangi yapıya girilebileceğine yönelik tespitler yapılıyor. Öncelikle halkımız bu tespitlerin kesinlikle farkında olmalı, bu tespitlere itiraz etmeli. Bu itirazlar neticesinde kendi taleplerine ilişkin tazminat davalarıyla ilgili, hak sahipliği davalarıyla ilgili mutlaka itirazlarını yapmalı ve dava süreçlerinde aktif olarak katılmalılar. Birincisi, ceza hukuku açısından sorumlular, bakın sorumlular dediğimiz zaman ilgili bakanlıktan belediyenin en alt birimine kadar tüm imzası olanlar, imar ve fen işlerindekiler, yapı denetim işlerindekiler, bu dosyaya imzalı olanların hepsi sorumludur. Ve bu müteselsil bir sorumluluktur. Yani bu sadece olası kasla adam öldürmekten değil, farz edelim ki taksirli bir hareketle ölüme sebebiyetten de olsa bu ceza davası konusudur. Ceza hukuku alanıdır. İkinci olarak, şimdi devletin yereldeki vatandaşların bazı ihtiyaçlarını karşılayacağına, hasarlı olan binalar için belli miktarda para ödeyeceğine, 2000 ile 5000 lira arasında kira yardımı yapacağına ya da binası girilemez durumda olanlara, aslında baktığınız zaman afet yönetmeliği ve afet yardım yönetmeliğine baktığınız zaman çok açıktır ki hüküm şunu içerir. Eğer bir bina kullanılmayacak durumda hasarlı ise devlet o kişilere ev yapar ya da kredi verir. Şimdi böyle bir hükmü nasıl uygulayacak devlet? Biz henüz buna ilişkin herhangi bir açıklama duymadık. Şu anda insanların beklentisi ışınabilecekleri bir çadır, bir konteyner kent, şehir dışına çıkanların beklentisi ise kendi şehirlerine dönebilme koşullarının zamanlama itibariyle nasıl planlanacağına ilişkin bir koordinasyon, bir muhakkak bulma ihtiyacı. Evet, dediğin gibi çok önemli, çok acıtıcı bir şeydir ki Antakya boşaldı sevgili yerler. Antakya'da kimse kalmadı. Sokaklara girdiğiniz zaman ölü bir kentin, tıpkı Nagasaki'deki o kız çocuğunun çıplak ayaklarıyla, yarı yanmış vücuduyla koşturması gibi küçük çocukların, oradan ayrılamayan çocukların, oradan ayrılamayan insanların o çaresizliğini yaşıyorsunuz. Evet, gerçekten bir savaş alanı gibi, bu hiçbir duygusal abartı değil. Orada yaşanan aynen durum budur. Ya da Sodom Gomorra'daki o karanlık anlatımı yaşıyoruz. Bir gerçek üstücülüğün de üstünde bir fevkalade durum yaşanıyor. Ama dediğim gibi biraz önce sohbet etmiş olduğum arkadaşımızın dediği gibi oradaki insanların, oradaki çocukların evet eğitim olanaklarının öncelikle sağlanması gerekir. İnsanların bir arada olmasını, sosyal iletişim içerisinde olmasını çok tez elden sağlamak gerekir. Bu rehabilite sürecini gerçekten birlikte iletişimsel duyum içerisinde kalmasını sağlayarak daha çabuk aşarız diye düşünüyorum. Hukuksal süreçte bu şekilde özetleyebilirim.
Çok teşekkür ederim sevgili Neval Ohan Balkıs'ta. Bir daha bu meseleyi uzun konuşacağız. Bu aşamada henüz buradayız. Zaman akacak ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Tekrar bir araya gelip tekrar meseleleri konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Baş sağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Hepinize, hepimize çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Aynı duyarlılıkla biz buradayız. O kente döneceğiz ve hep birlikte inşa edeceğiz. Çok teşekkürler duyarlılığın inceliğini için. Yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.
Teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, yine depremle ilgili ortaya çıkan tabloda bir de siyasal gerilim, siyasal çatışma iklimi vardı. Ancak burada bir Sosyalist Parti, bir Komünist Parti, Türkiye Komünist Partisi ve diğerleri de evet ama özellikle Türkiye Komünist Partisi adında komünist sözcüğü olduğu için ilginç bir tartışmanın tarafı oldu. Önce bir fotoğraf ortaya çıktı. Örgütlü bir şekilde hemen sahada olan komünistlerden ülkücü bir görevlinin gelip sıcak bir çorba, yiyecek aldığı görüntüsü görüldü ve komünistlerin bu dayanışmacı ve hızlı örgütlenen tavrı medyada büyük bir karşılık buldu. Türkiye Komünist Partisi'nden hiç hoşlanmayan bir takım insanlar burada komünistlerin ne kadar iyi örgütlendiğini, İzmir depreminde olduğu gibi biz onları böyle bilmiyorduk, ne kadar iyi insanlarmış dediklerine tanık olduk. Ardından Osmaniye'de gerçekten polislerin ertesi gün hiçbir iddiaya da soruşturma konusu olmadan bırakacakları bir saldırı diyebiliriz. Çünkü baskına dönmüş olağanüstü bir tuhaf durum oldu. Komünistler yine gündeme geldi. Ülkücü bir isim Cemal Engin Yurt'u çıktı ve dedi ki ömrümü komünistlerle mücadeleye adadım. Ancak sahada sadece komünistler vardı dedim. Aynı şekilde bir başka ülkücü TÖP'le ilgili benzer bir şey söyledi. Bu teröristler dedi bize bakıyor dedi. Aslında TÖP meşru bir siyasi parti ama kafada nasılsa Türkiye Özgürlük Partisi orada öyle bir algı oluşmuş ki bu insanlar terörist, bu insanlar topluma zarar veriyor gibi düşünülmüş. Bütün sol renkler ve özellikle Türkiye Komünist Partisi müthiş bir örgütlenmeyle birlikte bugün dahil olmak üzere çok önemli girişimlerde bulundu. Özellikle bu yardım sığlığından iş çıktı. Orada bir sahra eczanesinin olması, orada bir sahra küçük hastanenin hemen kurulması, ihtiyaçların tamamının karşılanması, su gibi müthiş bir toplumsal karşılık doğurdu ve sonucunda Türkiye Komünist Partisi'nin marjinal bir yere itilmeye çalışırken kitlesel bir karşılık bulmasına neden oldu. Ve şimdi yeni bir tartışma başlayacak Türkiye'de. Türkiye yeni bir siyasal iklime gidiyorsa eğer, bu yeni siyasal iklimde doğal olarak solcuların, sosyalistlerin, komünistlerin de ağırlığının olması gerektiği artık bir ihtiyaç olarak gözler önüne serildi. Türkiye Komünist Partisi'nin genel sekreteri sevgili Kemal Okuyan'la konuşacağız. Kemal merhaba.
Merhabalar Enver, iyi akşamlar. Bütün dinleyicilere de iyi akşamlar diliyorum.
Kemal, bir sempatiden öte bir hak teslimi olarak yurttaşlar Türkiye Komünist Partisi'nin varlığını bugüne kadar olanın ötesinde hissetmeye, tabir caizse küçük, siyasetin çeperinde marjinalleşmiş bir yapı olmaktan çok öte hayatın içinde olduğuna önce İzmir'de sonra burada tanık oldular. Tanık oldukça farklı ideolojik yaklaşımda olan insanlar ilgilerini, beğenilerini, duygularını ifade etti. Bugün bir video vardı, onu da gördüm. Bir başörtülü hanımefendi diyor ki ben ilahiyatçıyım ama her başı kapalı olanı AKP'li sanıyorlar. Ben AKP'li falan değilim. Ben şu anda Türkiye'yi komünistler yönetsin istiyorum diyor. Hal buraya geldi. Şimdi buradan itibaren siyaset yapma zamanı. Komünistler de bir bildiri yayınladılar, bir imza ver diye. O bildiri nedir? O bildirideki kırmızı çizgileri tam da konuşmanın zamanıdır diye düşünüyorum. Neler söyleyeceksin?
Teşekkürler. Şimdi açıkçası Türkiye Komünist Partisi, evet hani söylediğin gibi toplumda belki böyle iddialı bugünün partisi gibi görünmüyor ama biz bu ülkeyi yönetmeye talip olan bir partiyiz. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü beğenmediğimiz, değişmesi gerektiğini düşündüğümüz bir toplumsal sistem var. Hem ekonomisiyle hem siyasal sistemiyle. Bunu değiştirmeye, baştan aşağı değiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu yapabilmemiz için bizim zaten Türkiye'deki mevcut siyasi ve ideolojik dengeleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de milliyetçi olabilir, liberal olabilir ya da milliyetçi, liberal, sağcı, sosyal demokrat partilere inanmış kesimler olabilir. Ama biz bu kesimlerin içerisinde varlığımızla, yaptıklarımızla, söylediklerimizle, iddiamızla belli bir değişim gerçekleştirmek zorundayız. Yıllardır bunun için uğraşıyoruz. Şimdi ne yazık ki deprem gibi hepimizi çok derin acılara şey yapan, hepimizde derin acılara yol açan bir olay, komünistlerin bu ülkedeki hem varlığını gösterdi, hem de insanların mevcut siyasal ve ideolojik düşüncelerinde ciddi altüst oluşlara neden oldu. Keşke bu deprem olmasaydı ve biz başka yollarla bunu becerseydik. Ama bu depremde, daha doğrusu depremler bu coğrafyanın bir gerçeği ve gerçekleşti. Şimdi dolayısıyla biz şaşırmıyoruz. Yani hiç şöyle bir düşüncemiz hiç yoktu. Türkiye'de sağcı partilere inanan, o partilerin peşinden giden insanların her birisinin bu düzene içtenlikle sahip çıktığını falan düşünmüyorduk. Biz insanların çeşitli nedenlerle farklı ideolojilerin peşinden gittiğini düşünüyorduk. Ama özellikle yoksul insanların eninde sonunda gerçeği göreceğine dair bir inancımız vardı. Şimdi bu depremden en fazla yarayı tabii ki yoksullar aldı. Çünkü onların oturduğu evler çürük. Onlara yardım gitmedi. Onların oturduğu köylere ulaşılamadı. Ve dolayısıyla bu insanlar ile Türkiye Komünist Partisi arasında bir gönül bağı, bir duygu bağı ortaya çıktı. Şimdi bunu biz siyasal bilince, siyasi enerjiye elbette dökmek isteriz. Neden isteriz? Bir daha yaşanmasın bunlar. Yani biz tabii ki insanlarımızla, yurttaşlarımızla bir dayanışma içerisine girerken herhangi bir siyasi hesap yapmıyoruz. Ama bugün şunu düşünmek zorundayız. Yarın işte İstanbul'da bir deprem olursa, başka yerlerde deprem olursa enkazın altında insan mı arayacağız gene? Dolayısıyla bunları yaşamaması lazım bu ülkenin. Çok güzel bir ülke ve insanlarımız öldüler. Kentlerimiz yıkıldı. Yakınlarımızı yitirdik. Anılarımızı kaybettik. Ya bunlar çok ağır şeyler bizim için. Bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Yaşanmaması için de diyoruz ki ya mesele aslında çok basit. Bu ülkeyi biz devletçi ve planlı bir ekonomiyle ayağa kaldırabiliriz. Öyle.
Şimdi Kemal
güzeldir. Efendim buyurun.
Kemal, tam da buraya gelecektim. Bu soruyu ben derli toplu sorayım ki yanıtı da net alalım izin verirsen. Ben bu süreci bir neoliberal yıkım olarak görüyorum aynı zamanda. Yani yıkımın, neoliberal siyasetin, ideolojinin somut hali olarak görüyorum. Siz de, yani benim de aslında parti dostu olduğum Türkiye Komünist Partisi de bir takım meselelerin bu kez artık kimse kusura bakmasın yok sayamayacağız diyor. Bir, laiklik. İki, aydınlanma. Üç, kamuculuk. Doğal olarak cumhuriyetçilik ve neoliberalizmin tamamen ortadan kalktığı planlı ekonomi diyor. Buradan bakarak şimdi bunu ortaya koyarsan sevinirim. Çünkü nereye el atsak devletin işte yapı denetimini özel sektöre vermesinden tut şeye kadar bu müteahhitlere kadar sorunlu. Bu kırmızı çizgiler bundan sonra bizim için müzakere edilemez. Bunlar olmazsa olmazdır dedi Türkiye Komünist Partisi. Bence doğru da dedi. Buradan konuşalım lütfen.
Tam da böyle. Şimdi Enver, bu depremin ortaya çıkardığı yıkım aslında nereden kaynaklandı? Şimdi bizim inşaat sektörümüz, enerji sektörümüz, iletişim sektörümüz, ulaşım sektörümüz. Şimdi bunları say say bitmez. Bütün temel sektörler özel çıkarların elinde, özel şirketlerin, yerli ve yabancı sermayenin elinde. Ve bunlar bu ülkenin kaynaklarını yiyip halkımıza kazık atmış durumdalar. Çünkü evlerimiz çöktü, hastanelerimiz çöktü, havaalanları çöktü. Ulaşım için içinden çıkamaz hale geldi. Telefonlara erişilemedi. Şimdi bütün burada özel çıkarların, yani tek tek şirketlerin, patronların çıkarlarının bu toplumun topluma zarar verdiğini görüyoruz. Büyük bir yıkıma yol açtığını görüyoruz. İkincisi şu açık. Biz bu depremde planlı hareket edemedik. Planlı hareket etmek için kaynaklarımızın toplumun elinde olması gerekiyor. Şimdi her şey bir başkasının elinde, ihalelerle bütün kamu hizmetleri özel şirketlere devredilmiş durumda. Bunu koordine edemiyorsunuz. Yani bu son derece önemli. Dolayısıyla çok basit, yurttaşlara şunu söylüyoruz. Ya komünist değilseniz değilsiniz. Ama şunu bilmek gerekiyor. Özel sektörle olmuyor bu iş. Piyasa ekonomisiyle olmuyor. Devletçilik lazım, planlı ekonomi lazım. İki, bilimle kavga eden bir iktidar var. Bilimle kavganın kaynağında laikliğin ayaklar altına alınması var. Türkiye'nin eğitim sistemini, hukukunu, toplumsal hayatı, her şeyi batırdılar. Tarikatlar, cemaatler Türkiye'de devlet kurumlarının yerine geçti. Şimdi bu da olmuyormuş demek ki. Yani bilimle kavga ederek, çağdaşlıkla kavga ederek, aydınlanmayla kavga ederek, işte o zaman ne oluyor? Deprem karşısında direnciniz ortadan kalkıyor. Üçüncü mesele, bakın deprem oldu, NATO Genel Sekreteri atladı buraya geldi. Bir sürü ziyaretçi geldi. Nedeni ne? Türkiye'yi zayıf anında biraz daha kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. Güvenlik sorunudur. Bugünkü toplumsal sistem güvenlik sorunudur. Yani zayıflatıyorlar ülkemizi. Ülkemizi yönetilir hale, üzerinde egemenlik kurulur hale getiriyorlar. Güvenlik sorunundan sadece bugünkü siyasi iktidarın dile getirdiği şeyleri anlamak zorunda değiliz. İnsanlarımızın güvenliği de önemli. Ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği de önemli. Şimdi resmi rakamlarla 50 bine yaklaşıyor ne yazık ki ölü sayısı. Belki bu sayı çok çok daha yukarıda. Bu kadar insanın güvenliğini alamayan bir toplumsal sistem olur mu? Neden bahsediyorlar? İşte NATO'nun ikinci ordusu falan deniyor. Bizim için insanımızın güvenliği her şeyin üzerindedir. Demek ki bu toplumsal sistem ne insanımızın güvenliğini alıyor, ne ülkenin güvenliği. Ülke dediğimiz şey nedir? Topraklarımız, tarımımız, tarihimiz, kültürümüz. Dünyanın en önemli tarihsel, kültürel mirasının olduğu kentlerimiz yıkıldı ya. Şimdi, sen de çok iyi biliyorsun.
Tabii şimdi oradan bir soru soracağım. Ben kendi endişemi de ortaya koyarak bölgede güçlü bir siyasi parti olduğu için Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalistler tartışmamız gereken bir konuyu ortaya koyacağım. Şimdi Antakya özellikle kadim bir kent. Çünkü farklı inanç gruplarının aynı zamanda farklı kültürlerin hiçbir şekilde birbirine öteki demeden, yabancılaştırmadan bir arada yaşayabildiği bir kent. Hatta özgün bir mimarisi, özgün bir dili de var. Orası çok dilli gündelik hayatta. Bunun da altını çizmekte yarar var. Şimdi öyle bir yıkım oldu ki tartışmalardan bir tanesi işte kentler taşınacak şeklinde oldu. Halbuki bir kenti taşımak, hele böyle bir kadim kenti plansız taşımak bellek kaybı demektir. Ve demografik yapının değiştirilmesi ya da değişmesi anlamına gelir ki bu Türkiye açısından son derece tehlikeli. TKP bu konuda ne düşünüyor? Yani oldu bittiye getirilecek bir inşaat furyası ve kampanyası, insanlara doğru dürüst yer bark bulmadan zaten yoksul olan insanların yerlerini terk etmek zorunda kalması, bir kültürün Türkiye'yi Türkiye yapan bir varlığın ortadan kalkması anlamına gelecek. Bu ölü şehir bağlamında bu konuda ne söylersin Kemal?
Şimdi böyle söylentiler geliyor kulağımıza. Söylenti dediğim hani resmiyet kazanmamış ama ciddi ciddi konuşulduğunu bildiğimiz şeylerden söz ediyorum. Antakya'yı bir turistik, yani bazı şeyleri restore edip ya da etmeye çalışıp, çünkü restorasyondan anlamıyorlar bildiğim gibi, ama restore etmeye çalışıp böyle otellerin olduğu, tarih eserlerin olduğu ama yerleşime kapalı, insanlarımızın başka uzak yerlere taşındığı bir kent olarak yeniden imar etme niyetlerini duyuyoruz. Şimdi tabii ki çürük zemini olan yerlere tabii ki yeni yerleşim yapılmamalı. Ama insanlarımızın, yani Antakya'da zemini kuvvetli yerlerde sağlıklı yapıların inşa edilmesi ve Antakya'nın hem kültürüyle hem toplumsal hayatıyla yeniden ayağa kalkması gerekir. Yoksa işte efendim Osmaniye daha sağlam, oraya taşıyalım falan. Bunları geçiniz. Böyle bir şey olmaz. Yani dolayısıyla fırsata çevirip bu depremi bir yandan inşaatlarla kar edip, şirketleri kar ettirip, bir yandan da demografik yapıyla oynamak, Türkiye'nin siyasal ve ideolojik dengeleriyle oynamaya kalkmak, zaten yeterince oynadılar. Buna tabii ki izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla Antakya'da kent bütün unsurlarıyla ve sağlıklı bir şekilde yeniden inşa edilmek zorunda. Bu başka yerler için de geçerli. Yani o bölgede tarihi ve kültürel...
Adıyaman mesela.
Önemsiz hiçbir kent yok. Hepimiz biliyoruz. Doğru. Yani son derece önemli bir coğrafya orası. Dolayısıyla oranın yeniden sağlıklı bir şekilde ama uzmanlarla, bilim insanlarıyla el ele vererek ve devletçi bir zihniyetle yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ben buradan yurttaşlarımıza şunu sesleniyorum. Birincisi, Türkiye Komünist Partisi'nin senin söz ettiğin o imza metnine imza verilsin ki gösterelim. Bu ülkede devletçi planlı ekonomiden yana olanlar, bağımsız bir ülkeden yana olanlar laiklikten yana olanlar hiç de az değilmiş, bunu gösterelim lütfen. Ve bu depremin yaralarını sağlıklı bir şekilde saralım, onaralım ülkemizi. Öbür türlü oldu bittiye getirecekler gene ve gene bildikleri gibi devam edecekler. Daha çirkin kentler, daha sağlıksız kentler, bir de birilerine bol bol para kazandıracaklar bu işte.
Şimdi
hayatlarımızla yapılıyor bu.
Şimdi sevgili Kemal Okuyan, son dönemde olup biten siyasal birçok soruna Türkiye'nin solcuları başka bakar. Farklı siyasi partilerde bile olsa solcular bazı meselelerde yan yana geldikleri için sosyalist güç birliği kuruldu. Şimdi evet. Türkiye'nin evet. siyasal yapısında Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var, HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı var ve Sosyalist Güç Birliği var. Benim de çağrıcısı olduğum ve alınan kararlarına uyacağımı topluma deklare ettiğim bir yapı. Ben bundan bir ay kadar önce birey olarak sosyal medyada gidişatı gördüğüm için, tabii birey olarak Sosyalist Güç Birliği'ne, yani içinde bulunduğum yapıya bir çağrı yaptım ve dedim ki bu Millet İttifakı'nın içerisindeki kısır çekişmeler topluma vakit kaybettiriyor. Biz seçeneksizliğe karşı bir aday koymakla yükümlüyüz. Ha yarın bir gün bu adayın birisinin lehine çekilmesi, bir müzakere süreci olur, bunlar başka şeyler ama topluma bunu koymamız gerekiyor dedim. Şimdi gördüm ki radikal bir sorunla karşı karşıyayız. Yani neoliberalizmin savunulması ve bunun üzerinden yeni bir dünya kurulacağını sanmakla Sosyalist Güç Birliği gibi birçok partinin içinde olduğu kamucu, açık, laiklikten ödün vermeyen yapı bambaşka bir yere geldi. Soru şu, bu saatten sonra siyasal iklimde maalesef depremden dolayı değiştiğine göre TKP ve Sol Parti'nin, TKH'ın içinde olduğu Sosyalist Güç Birliği kendi adayını arar mı? Ya da burada yeni bir söyleme gider mi? Ve bu süreçte, bu seçimde parlamentoya ağırlığını koyabilecek bir olasılık yaratabilir mi?
Şimdi biz Sosyalist Güç Birliği olarak zaten, yani şu anda bütün bileşenleriyle, en azından ben TKP için de söyleyeyim, bütün kaynaklarımızla deprem dayanışmasını örgütlemeye çalıştık. Şimdi tabii ki hayat devam ediyor, siyaset devam ediyor, öyle ya da böyle Türkiye'de bir seçim olacak. Dolayısıyla biz depremle beraber ortaya çıkan yeni dengeleri, yeni durumu oturacağız, dostlarımızla konuşacağız ama yalnızca Sosyalist Güç Birliği'ndeki partiler olarak değil, biz başka partiler, güçler, aydınlarla tekrar bir durum değerlendirmesi yapacağız hızlıca. Yani sen de bunu biliyorsun, hatta başlattık bile bu çalışmayı. O yüzden tabii ki bir yeni değerlendirme yapacağız ve artık bu ülkede solu, sosyalistleri, komünistleri marjinal, işte kenar süsü, nasılsa birilerini desteklerler falan, bu anlayışın, o anlayış artık depremle beraber geride kalmıştır, bitmiştir. Zaten hiçbir zaman böyle değildi ama şimdi herkes gördü. Dolayısıyla biz üzerimize düşeni yapacağız. Bundan sonra hiç kimse Türkiye Komünist Partisi'nden iddiasızlık, küçük hesaplar, işte kendi alanında böyle mütevazı işler yapan bir parti beklemesinler. Bu ülkenin hepimizin ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Türkiye Komünist Partisi üzerine düşeni yapacaktır.
Peki burada yine dinleyicilerimiz açısından söylemek istiyorum. Gerekirse adaylık meselesinde toplumu seçeneksiz bırakmam diyor mu Türkiye Komünist Partisi tabii, ve tabii. Sosyalist Güç Birliği? Bir de yine kendisine yakın olabileceği, sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığı için söylüyorum bunu, örneğin HDP ve onun bileşenleriyle de adaylık sürecinde masaya oturma ihtimali de olabilir mi?
Şimdi sevgili Enver, biz başından beri Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkı seçeneksiz bırakmamak gerektiğini söyleyen bir partiyiz. Aday çıkarmak gerektiğini ama bu adayı çıkarırken de Erdoğan'ın yeniden kazanmasına yardımcı olmamak gerektiğini söyleyen bir partiyiz. Bunu biliyorsun. Dolayısıyla evet. Dostlarımızla bunu görüşmeye devam ediyoruz. Şimdi araya deprem girdi ve yeni bir denge ortaya çıkardı. Tekrar oturacağız, konuşacağız. Biz çağrı yapıp herkesi bu çizgiye davet etmek istiyoruz. Kırmızı çizgilerimizi söyledik. Kimseyi dışlamadan ama o kırmızı çizgilerden en ufak bir taviz vermeden. Yani Türkiye Komünist Partisi artık anti-emperyalizm, laiklik ve devletçilik. Buralarda bilim oynamaz. Hiçbir zaman oynamadık. Bu saatten sonra hiç oynamayız çünkü deprem çok ağır bir şekilde şunu gösterdi ki buralardan taviz verilemez artık. Bu ülkeyi ayağa kaldırmak için de, halkımızı korumak için de bu üç meselede milim kıpırdamamamız gerekiyor. Biz herkese söylüyoruz, komünist olmanın gerekmiyor. Biz birlikte hareket ederiz. Ama şu koşulda, eğer laikliğe gerçekten inanıyorsanız, devletçi ve planlı bir ekonomiye inanıyorsanız, özel sektörden bıktıysanız ve iki gün önce o gece bize yaşattıkları kepazelikten sonra tiksiniyorsanız, bunu söylemek zorundayım. O zaman ya da NATO'dan, emperyalizmden nefret ediyorsanız, karşıysanız, yurtsever, bağımsız, egemen bir ülke istiyorsanız, gelin birlikte örelim bu meseleyi. Detayların önemi yok. Hiç kimsenin illa komünist olması gerekmiyor. Biz isteriz insanların partimize katılmasını. Ama bu değerleri savunan herkesle yürürüz. Bu değerleri savunan insanlarla da yan yana gelmeyiz.
Kemal, son bir soru soracağım. Sen de uçağa gidiyorsun. Şimdi benim tam tespitim, hani sosyoloji okumuş birisi olarak söylemiyorum, hayatın içinden birisi olarak ben şunu görüyorum. Türkiye'de sosyalistlerin, komünistlerin iktidar olması için bütün toplumsal gerekçeler var. Tamamı var şu anda. Fakat siyasal sistemin dayatmalarından dolayı sosyalistler sözünü söylerken hep şimdi zamanı mı diye bir soruyla ya da ithamla karşılaşıyordu. Şimdi onu da diyemeyecek durumdalar. Şimdi tam zamanı gibi duruyor. Şu halde bu çıtayı yükseltmekle ilgili bir eylem planı da ortaya konacak mı?
Kesinlikle. Zaten bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu saatten sonra söylediğim gibi artık iddiasızlık bizden uzak dursun. Biz sorumlu davranacağız. Yani sorumlu davranacağızın anlamı çok açık. İddialı olacağız, kapsayıcı olacağız, dinleyeceğiz ve sözümüzü söyleyeceğiz. Yani bizim yaklaşımımız budur.
Evet. Kemal Okuyan, çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a mı geliyorsun bilmiyorum.
Ben teşekkür ederim.
Herhalde yakında yüz yüze de
Ankara'ya geçiyorum.
Ankara'ya
ama
geçiyorsun.
Ama yakında geleceğim İstanbul'a. Evet. Çok sağ ol.
Görüşmek üzere. İyi yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bugün yine çok ilginç bir yayın yapıyoruz. Bambaşka mecralardan meseleleri ele almaya çalışıyoruz. Aslında ben radyoculuk yapmaktan tam da bu sebepten dolayı hoşlanıyorum. Sanki radyo, yolcu yolunda gerek özellikle, anlamlı bir zemini iyice inşa etmeye başladı gibi geliyor bana. Buralarda bir çoğulcu değerlendirme yapıyoruz. Açıkçası ben de Türkiye solunun sesinin biraz daha fazla duyulması için son dönemde daha çok gayret sarf ediyorum. Nedeni de açık. Bu dönemde gördük ki Türkiye'nin kamucu siyasete, insanların barınması, beslenmesi, sağlık hizmeti alabilmesi noktasında kamuya çok ihtiyacı var. Bazı meselelerin özel sektöre devredilmesi bir felaket doğuruyor ve hesap da soramıyorsunuz. Kim kimdir belli değil. Böyle bir durumda karşı karşıyayız. Şimdi son konuğuma geçeceğim. Arada gerçi bir jingle alacağız ama ben önceden bir merhaba demek istedim. Konuğum Orhan Gökdemir olacak. Gazeteci, yazar Orhan Gökdemir. Benimle hukuku nedir? Orhan Gökdemir iyi bir gazeteci, iyi bir düşünür, siyasal düşünür. Benden önce de tabii ki beraber çalışmamızdan önce de çok önemli bir geçmişi vardı ama AKP'li yılların neredeyse tamamında beraber çalıştık ve gazetelerden, radyolardan, neyse bir yerlerden beraber kovulduk. 2007'den 2008'den beri beraberiz. Bir kitabımız var birlikte. O kitaptaki tespitlerimizin maalesef Türkiye'de her an acı sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Cumhuriyet Senin İçin kitabında adı. Şimdi Orhan Gökdemir yoldaşıma merhaba diyeceğim. Sonra jingle'a gideceğiz. Ardından da biraz bu laiklik ve sınıf meselesinin neden her konuda sınıfsal bakış gerektiğini biraz konuşurken bu Türkiye'deki temel çelişkinin sanki bir seçenek varmış gibi ama bu neoliberalizmin hepsinin üzerine örttüğü kanaatini de ortaya koyacağız. Sevgili Orhan Gökdemir, merhaba.
Emre, iyi akşamlar Emre diyorum izleyicilerimizin.
Elbette.
Bizim dostumuz, evet. Çok eski izleyicilerimizle kedersiz günler dileyerek başlayalım.
Başlayalım. Bir iki dakika sonra bir ara vereceğiz ama iki dakikalık bir ilk soru meselesini alabiliriz. Ondan sonra çünkü devam edeceğiz. Şimdi biz Cumhuriyet senin için yazdığımızda temel tezimiz şuydu. Bildiğimiz Cumhuriyet yıkıldı. Hatta şöyle dedik. Köy enstitülerinin yıkılması birinci fay hattıydı. İkinci fay hattı da bu yetmez ama evet siyasal İslam'ın gelmesiyle dedik çok kabaca. Bunun da zeminini 12 Eylül'e oturttuk. Dediklerimiz çıktı. Şimdi hangi Cumhuriyet'teyiz şu anda? Daha da tek adam bölümüne geldik çünkü. Bu konudaki görüşlerin nedir? İlk giriş açısından söylüyorum.
Ama o çok önemli bir saptama. Yani halkımızın bir kısmı Cumhuriyet hala ayaktaymış gibi düşünüyor. Yani bu gerçeklikle yüzleşmenin ilk koşulu Cumhuriyet'in yıkıldığını kabul etmekle başlayacak. Yani varmış gibi davranalım. Yani eskiye dönemeyiz. O imkan, o kapı ne yazık ki kapandı. Ne yazık ki diyorum. Yani kapandı. Öyle bir dönüş geri dönüş imkanı yok. Dolayısıyla Cumhuriyet'in yıkıntıları üzerinde yeni bir rejim kuruldu. Benim Tayyipizm dediğim. O rejimin içerisinde laiklik ve cumhuriyet yok. Yani biz hızla çok gerilere doğru savrulduk. Yalçın Hoca'nın şeydi bu tezi. 1923'ün gerisindeyiz demişti. Bence 1908'inde çok gerilere düştük. Şimdi 1876'dayız. Yani anayasayı ilan edecek yeni bir Abdülhamit arıyoruz. Bir kısmımız için böyle. Öbür tarafında yani bu yaşadıklarımız sadece deprem meselesi değil. Salgın, darbe, yaşadığımız bu ekonomik kıyamet hepsi de gösteriyor ki laiklik ve cumhuriyet olmadan bizim bugünden yarına kendimizi, ulusumuzu, toplumumuzu taşımamızın imkanı yok. Bu tartışmayı bu netlikle ve bunun üzerinde yapmak lazım. Şöyle bir iddiam yok yani AKP geldi cumhuriyeti laikliği yıktı demiyorum. Biz biliyorsun daha gerilere uzattık meseleyi. Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül cuntasını bu kapıyı açtı. Belki yıkmak istemiyordu ama sonuç buraya gideceği biz çok gençken bu şekilde sonuçlanacağını görüyorduk. Ömrümüz boyunca böyle olmasın diye mücadele ettik. Bizim kuşağımız haksız çıkmaktan perişan olmuş bir kuşaktır. Hiç istemediğimiz halde haksız haklı çıkarız. Senin göndermen de o kitabı o yüzdendi sanırım. Yani görüyoruz.
Şimdi şu jingle'a gidelim. Tam da burada noktalı virgül sürekli haklı çıkmanın eziyeti diye bir kavram koyalım ortaya oradan devam edelim.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor. Sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Orhan Gökdemir'le sevgili yazar, gazeteci ve benim yoldaşım Orhan Gökdemir'le söyleşimize devam ediyoruz. Orhan, bizim kuşak haklı çıkmaktan yorgun düştük ya da memnun değiliz demiştin. Oradan hemen bir göndermeyle devam edelim. Biz öteden beri Cumhuriyet'in taçlanabilmesi için, Cumhuriyet'in belli bir zemine oturabilmesi için özellikle köy enstitüleri sürecinin ardından başlayan sürecin müthiş karanlık bir dönem olduğunu, yani kendi halkından korkanların rejime el koyduğunu düşünüyorduk ve ısrarla inatla sınıfsal meseleleri, olaylara sınıfsal bakılmadığı takdirde Türkiye'nin bir bataklık içerisinde olacağını düşünüyorduk. Neden bütün meselelere bugünkü koşullarda da o günde sınıfsal bakmak lazım geldiğini bir türlü toplum tam olarak herhalde kavrayamadı. Bunu bize anlatır mısın?
Evet, yani bugün karşı karşıya olduğumuz sorunların hepsi sınıfsal bir mesele. Yani böyle bir ben siyasal cinci rejim diyorum. Cinci demiyorum, cinci rejim. Biliyorsun cinlere karıştık hep beraber. Onun varlık sebebi çok açık bir sınıfın ihtiyacından kaynaklanıyor. Yani 1990'lı yıllarda ben hatırlıyorum, bu İslamcılar arabaların arkasına huzur İslam'da yazarlardı. O zaman malum Kürt sorunu çok yakıcı bir sorundu. Bu ümmetçiliğin o sorunu çözeceğini iddia ediyorlardı. Aradan çok kısa bir zaman geçti, tarih için çok kısa bir zaman. Yani karşı karşıya olduğumuz mesele paramparça olmuş, dağılmış, bir araya gelme ihtimali sıfıra inmiştir toplumla karşı karşıya. Bu nedir? Bu sınıfın tercihi. Yani 24 Ocak kararlarıyla beraber başlayan bu neoliberal piyasa ekonomisi ancak böyle sürdürülebilirdi. Yani tarikatsız bu düzenin yapıştırılması, bir arada tutulması imkansızdı. Laiklik olmazsa tarikatlar olur çünkü. Yani bakın çok tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Her şey birbirine karıştı. Böyle tarikatlar, ben de kullanıyorum tarikatlar deyince. Aslında bir tek tarikatla karşı karşıyayız. Nakşibendi, onun da Halidi kolu. Yani o hikaye de Cumhuriyet öncesine dayanıyor biliyorsun. Evet. Osmanlılar işte bu 1826'da Vakai Hayriye'den sonra askeriye çeki düzen vermek için Bektaşileri kovaladılar. Bunları buldular. Devletin kucağında büyümüş bir tarikat. Ta 1923'e kadar. 1923 geldi. O şeye mola verdi bu tarikatla yönetme gereğini. 1945'te çok partili döneme geçince Adnan Menderes o kapıyı yeniden aradı. Yani içinde karşı karşıya bulunduğumuz karşı devrim AKP'nin şey değil. Yarattığı bir durum değil. Neden böyle? Çünkü cumhuriyeti kontrol eden, o düzeni kontrol eden üst sınıflar cumhuriyetin devrimci niteliklerine artık ihtiyaç duymuyordu. Bir tarafa attılar. Restorasyon yoluna girdiler. Tarikatları geri çağırdılar. Sen söyledin, köy enstitülerini kapattılar. İmam hatipleri açtılar. Tamamen sınıfsal ihtiyaç. Yani oturup düşünmüşler, bunun daha mantıklı olduğuna karar vermişler gibi bir şey yok ki. Yani bu toplumda her şey bir sınıfsal ihtiyaçtan kaynaklanır. Yani biz biliyoruz, hani biz niye pişman oluyoruz söylediklerimizden? Çünkü 1826'daki o iç savaşın bu şeyler geri geldiği zaman, bu vampirler, kan emiciler aynı şekilde sonuçlanacağını belki o kitapta satır aralarında vardı. Nitekim bu 15 Temmuz şeyinde benzer oldu. Bir tarikat darbe yapmaya kalktı, ayaklanmaya kalktı. Sonra onu kovaladılar. Peki sonuç ne? Aynı Osmanlıların yaptığı gibi. Kovaladıkları o tarikatın yerine başka tarikatları.
Peki şunu söyleyeceğim. Yani bu meseleleri fazla üzerinde durarak devam etmek istemiyorum. Nedeni şu, zamanı iyi kullanalım. Bir de bunu söyledik. Sadece bir cümle söylesek yeterli. Türkiye'de sol liberal denen çevre tarikat cemaat yapılarını sivil toplum örgütü diye dile getirmiş insanlardan oluşuyor. Yani bir tablo anlaşılsın diye söylüyorum. Fakat şimdi ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Külliyeden bir yönetim, bir rejim ortaya kondu. Fakat bu rejimin neoliberalizme, yani kapitalist ilişki ağına hiçbir itirazı yok. Dolayısıyla küresel anlamda da bir itirazı yok. Ama aynı zamanda belki Kılıçdaroğlu'nun bir iki sözünü kenara koyarsak, alternatifi gibi duran siyasi yapıların da neoliberalizmin iktisadi ilişkilerine hiçbir itirazı yok. Hep sınıfsal meselelerde iktisat tartışmazsak bir adım ileri gidemeyiz. Bu anlamda meseleye nasıl bakmak lazım?
Emre, bir çete faaliyeti var. Yani bu kapitalizm bir çete faaliyetine dönüştü çünkü. Yani senin memleketinde Hatay'da, Antakya'da o yıkılan meşhur bina var biliyorsunuz. O bina yıkılmış. Şimdi CHP'li, o zaman AKP'li olan belediye başkanı zamanında yapılmış.
Evet.
Yani şöyle söylemiyorum, yani kesin bir ortaklık var demiyorum ama bir göz yumma var. Yani şeyde İskenderun'da biliyorsunuz bir şey tartışılıyor. Yani orada yıkılan mahallelerde bir sene önce bir şey kararı varmış. Riskli bölge kararı. Yani depremde yıkılacak diye bir karar alınmış devlet tarafından. Tam bir yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle o karar kaldırılmış. Yani karar kaldırılmasa yapılması gereken şu. O evleri boşaltacaklar ve kontrollü bir şekilde yıkacaklar. Yıkmamışlar. Yani ben bakamadım. Onun için söylemiyorum net. Belki de bu bir yıl içerisinde oraya yeni lüks inşaatlar yapılmış olabilir. Yani onun için şey, başlangıçta söylediğim şey önemli. O kadar geriye gittim. Yani Abdülhamit
şeyin
falan. Onun bu tür yetkileri yoktu, onu söyleyeyim size.
Sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi tam belgeyi bulamadım ama bulacağım yerine. Meclis kararıyla sen de biliyorsun bunu, fay hattının yeri değiştirildi. Dikkatini çekiyorum. Doğanın bir olgusu meclis kararıyla bir kilometre ileriye atıldı. Yani karar olarak bir kilometre ileriden geçiyor diye kayıtlara geçti. Şimdi bundan daha büyük bir felaket herhalde olamaz. Yani sadece bilim dışı değil, aynı zamanda akıl dışı böyle bir süreci yaşıyoruz. Evet.
Ya sihirli bir ideolojileri var Enver, biliyorsun. AKP Cumhurbaşkanı bölgeye gidip bir depremzadeyi kader planı böyle dedi. Yani ne demek kader planı böyle? Her şeye Tanrı karar veriyor. Depreme de, kimin öleceğini de, bina altında kimin kalacağını da. Biliyorsun aynı lafları bir Rabbi, haham söyledi şeyde. İsrail'de. Tanrı İsrail'in düşmanlarını helak ediyor anlamına gelen şeyler söyledi. Hakikaten sihirli bir yaklaşım bu. Ne kadar kirli iş varsa hepsini aklıyor. Düzenin üzerine oturduğu ahlaksızlığı görülmez kılıyor. Yani böyle olsa bile en azından İskenderun'un sözü geçen mahallelerindeki kader planı bizzat devlet eliyle çizilmiş demek bu. Yani bunu görmezsek dizi dizi ölürüz yani. Bu anlama geliyor. Yani dinin bu şekilde bürünmesi aslında yeni bir şey. Yani geçmişte bu kadar bu yorumların kolay kabul edilmediğini ben biliyorum. Öyle şey olur mu? Yani böyle bir yaklaşım olabilir mi? Yani Tanrı kullarını üzerindeki binaları yıkarak adında ezmeye mi karar veriyor?
Ha, bu zaten şeye, Tanrı inancının doğasına aykırı. Koruyan, kollayan Tanrı.
Evet, böyleyse ezilen 40 bin yurttaşımızın o Tanrı'ya isyan etme hakkı var. Yani
tabii,
tartışmak zorunda kalıyoruz. Üzülerek tartışmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bakın, deprem bölgesinde sahipsiz kalan çocukların tarikatlara verildiği yönünde bir ilk haberler var. Biliyoruz biz bundan sonradan haklı çıkar. Çok fazla şimdi diyecekler ki ne var yani tarikatlara verilse falan diyecekler. Yani bu din tartışması değil ki. Yani şu oldu. Enver, ben biliyorsun yargılandım bu işlerden. 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuklarla evlenebileceğine inanan yapılar bunlar. Bu çocuklara bırak tarihi çocukları teslim etmeyi. Çocuklara 100 metreden fazla yaklaşmasının yasaklanması lazım. Ben hep söyledim değil mi? Ama bu inanış var. Bu inanış yaygın olarak paylaşılıyor. Yani içinde bulunduğumuz haktan gördüğümüzden daha karanlık.
Yani ben şunu söyleyeyim, ayrıca da yani hepsi böyledir demiyoruz. Ama bir kişi böyleyse zaten risk büyüktür. Çünkü bir çocuğu da korumak görevdir. 1 milyon çocuğu korumak da görevdir. Bir çocuğun hepsi, hayatını...
Evet, hepsi kara, ben demedim kara, ama hiçbiri de çıkıp aksi söz konusudur demedi biliyorsun.
Şimdi şunu soracağım, bir diğer mesele. Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklama çok ilginçti. Dedi ki biz 30 milyar lirayı geçen gün zaten devletin neden kendi yardımlaşmasını televizyondan naklen verip ne yaptığını saçma bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani ben hep sabah şunu söyledim. Diyelim ki 50 yayın kuruluşu varsa, 3'er saat yayın yaptılarsa, bu 50 yayın kuruluşunun 3'er saat bağış toplaması yerine o saatlerdeki kendi masraflarını ve reklam gelirlerini bağışlasalar daha büyük olurdu dedim. Yani bir halkla ilişkiler meselesi bu. Ama şunu söyledi Merkez Bankası Başkanı, dedi ki biz kâr eden bir kurumuz. Peki biz dedi bunu hazineye devretmedik. Çünkü hazineye devretseydik onlar başka yerde kullanırlardı. Biz o yüzden doğrudan AFAD'a verdik dedi. Şimdi bu dehşet bir açıklama değil mi? Yani kimsenin kimseye...
Bu akşam şaka yaptım bir tane. Merkez Bankası senin de benim de bu bankanı biliyorum. Canım istedi bir 30 milyarda ben bağışlıyorum dedi. Hakikaten Merkez Bankası Başkanı'nın bağışlamasıyla benim o lafım arasında değer olarak hiçbir şey fark yok. Nereye bağışlamışlar parayı? AFAD'a mı bağışlamışlar? Peki, evet. AFAD'ın ve Kızılay'ın sürekli yedekte 300 bin tane çadır bulunması gerekiyormuş biliyorsun. Var mı peki, evet. 300 bin tane çadır? Hayır, yok. Neden? Yok. Çünkü karlı değil 300 bin tane çadır depoda tutmak. Ya bu piyasa toplumuna bu şekilde teslim olmuş kurumlarla mı bu halkı koruyacağız ölümlerden? Yani şeyimiz bu, durumumuz bu. Biliyorsun 3 milyar lira bağışta bulunan bir korunmuş müteahhite, AKP yakını müteahhite o gece iki katı fazlasını teşvik verdiler.
Bir kamu bankasını
1 milyar dolar dolandıran bir medya patronu birkaç milyon dolar bağış yaptı. Yani mesele bağışların kendisi de değil. Bunları bir tür sadaka gibi vermiş onlara. Ayrıca utanç verici başka bir şey var. Yani o gece bunu izleyip de utanmayan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olamaz ki. Asgari ücretin, bütün ücretlerin asgari ücretle eşitlendiği bir Türkiye'de, ülkede milyonlar, milyarlar havada uçuştu. Yani madem bu kadar evet. şeyiniz vardı, yani bu zamana kadar niye yapmadınız bunu? Bu halk neden bu yoksulluk içerisinde boğuşuyor? İşte Kemal anlattı. Yani böyle bakacağız. Yani sınıfsal bakmadığımız zaman ölürüz. Bunun şeyi yok. Başka bir seçeneği yok. Eşit paylaştığımız zaman bu ülkede ekmek herkese yeter. Yani bu kadar net. Yani 3-5 asalaktan ben yine hani bir şaka yaparak söylüyorum. Ekmek bulamıyorsanız zenginleri yiyin diye. Yani bunu gerçekten yapsak yani 10 kişi yemiş oluruz ama hepimiz açlıktan kurtuluruz. Yani böyle bir tuhaf bir denklemle karşı karşıyayız.
Peki.
Yani bu açıklıkla konuşmamız lazım.
Elbette. Son bir soru soracağım. Daha sonra yine YouTube'da vesairede konuşuruz. Ama sorunun kritik tarafı şu. Şimdi seçimler yapılıyor. Türkiye'nin sosyalist, komünist partileri burada hep garnitür gibi, figüran gibi algılanıyordu. Halbuki bir iddia olmadan bir seçime girmek biraz da sadece işte ambleminizi orada koymaya dönüyordu. Fakat şimdi bu deprem yani korkunç bir durum. Komünistlerin örgütlü olduğunu, komünistlerin ya da diğer sosyalist yapıların sahada kendi anlayışlarından kaynaklı olarak insana dokunabildiklerini falan ortaya koydu. Ben bunun bir toplumsal olarak farkında olmaya ve işte aydınlığın, laikliğin, kamuculuğun ayırdında olmaya, neoliberalizm vahşetine karşı bir direnç göstermeye karşı kötü bir olaydan bir örnek çıktığını düşünüyorum. Sence sen de çünkü Sosyalist Güç Birliği'nin çağrıcılarından birisin. Biraz daha genişleterek ne bileyim Kürt Siyasal Hareketi, başka sosyalist hareketler bilemiyorum kimlerin olduğunu ama temel değerleri koyarak bunları yani aydınlanmadan ödün vermeyeceğiz. Bilimden ödün vermeyeceğiz. Laiklik demekten korkmayacağız. Sınıf meselesini tartışacağız. Sendika vesaire bunların hepsini ortaya koyacağız ve biz de bir adayla çıkıyoruz demek. Bugün depremden önceki kadar tepki doğurur mu? Yoksa bu artık meşru bir hak olmaya döndü mü?
Yani biz tepkiye bakarak o kararı vermeyiz ki. Yani biz seçimden anladığımız şey kalyon inşaata o partinin mi bu partinin mi ihale vereceğini anlamıyoruz ki. Biz seçimden düzeni değiştirecek bir fırsat olarak bakıyoruz ve öyle anlıyoruz. Dolayısıyla yani içinde bulunduğumuz durum bu. Yani komünistler, sosyalistler bunu her şartta, her halükarda yapmalı. Yani eleştirilere ve tartışmalara bakmadan yapmalı. Yani bu çünkü biz düzeni değiştirmek istiyoruz. Düzen değişikliği böyle zamanlarda olur. Böyle kederli, acılı zamanlarda olur. Fransız devrimi, yani açlığın, sömürünün ortasında oldu. Ekim devrimi biliyorsun çok zor şartlarda ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti, Balkan Savaşları'ndan çıkmıştık ve ülkemiz işgal altındaydı. Yani o zor şartlar aslında normal şartlarda asla seçenek olunmayacak, olarak görülmeyecek işte şeyleri, Kemalistleri bir seçenek olmak şeyde bıraktı, zorunda bıraktı, mecbur kaldı. İçinden geçtiğimiz dönem böyle bir dönem ve biz fikirlerimizi asla saklamayız, söylüyoruz. Yani halka yardım götürürken de orada en örgütlü biz güç bizdik, koştuk gittik. Yani oradaki şey bir hayırsever, bir yardım kuruluşu faaliyeti değil ki. Orada, bakın orada bir yeni düzenin şeyi de göründü, ışıltısı görüldü. Yani halka zor zamanında yardım edecek komünistlerden, sosyalistlerden başka bir akıl, bir organizasyon kalmamıştır artık ülkede. Yani düzen, eski bir düzen yıkılıyor. O yıkıntılarının içerisinde yeni bir dünya, yeni bir düzen şekilleniyor. Bunu söylemezsek seçimi tek başına tartışmak imkansız. Yani seçim yapılacak, düzen değişecek. Nasıl değişecek? Anayasa yok ki. Denetleyecek bir organ yok ki. Yargı yok ki. Hiçbir şey yok. Onun için söylüyorum. Başa döneyim. Yani Abdülhamit'in bu kadar yetkisi yoktu. Ve o dönem bu kadar kuralsızlık ve hukuksuzluk yoktu. Yani kimse böyle ben yaptım oldu demeyi aklına getirmemişti. İstibdat rejimi o zaman da vardı ama bu kadar yoktu biliyorsun. 10 tane Osmaniye'de TKP'nin çocuğu 50 polisle bastılar, götürdüler. Ne dedikleri belli değil, neyle suçladıkları belli değil. Ve bu şey oldu yani, eskiden olsa dava açılır ve hesap sorulurdu. Hesap soracak bir makamınız kalmadı ki. Dolayısıyla bu ülkeyi, bu halkı bugünden yarına taşımak için hakikaten bu konularda çok açık ve çok gözü kara olmak lazım. Bu düzeni değiştirmeye mecburuz. Biz mecburuz ama halk da mecbur artık. Onun için halk da artık bu rahatlığını, bu konforundan vazgeçecek. Başka yerlere bakacak. Kendilerine el uzatanlara elini uzatacak. Kurtuluşu yok başka türlü.
Çok teşekkür ediyorum sevgili yoldaşım, yazar arkadaşım, birlikte kitaplar yazdığım, çalıştığım Orhan Gökdemir. Önümüzdeki dönemde bütün bu meseleleri konuşacağız. Katıldığın için tekrar teşekkür ediyorum sevgili Orhan.
Gelsin, teşekkür ederim ben de.
Değerli dostlar, saatlerimiz 20.18'e geldi. Yavaş yavaş toparlayabiliriz. Bayağı yoğun bir yayın yaptık. Ali'ye teşekkür ediyorum. Halil'e teşekkür ediyorum. Necdet'e teşekkür ediyorum. Bir de sanıyorum masada adını bilmediğim bir arkadaşım var. Onu da söylerlerse onu... Sefa'ya da teşekkür etmek istiyorum. O da yeni katıldı aramıza. Yani özgür mikrofon, özgür yayıncılık, namuslu yayıncılık, ifade özgürlüğünün sonuna kadar kullanan yayıncılık. O zaman Radyo Sputnik'te yolcu yolunda gereği pazartesi günü devam edeceğiz. Artık kendi şarkımızı kullanacağız. Yeniden yurttaşlara bağlanacağız. Yolculuk devam ediyor. Hayat bir yolculuk. Hep beraber konuşacağız. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever, mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor.